Evet, herkese iyi akşamlar. Canımız ne ister senin? Bu sezonki 10. bölümüyle karşınızdayım. Ülke gündemi geçtiğimiz aydakine kıyasla daha iyi bir yere doğru gitmedi. Farklı parametreler devreye girdi. Farklı menfaatler konuşulmaya başlandı doğruya doğru. Ben de sizlerden gelen istek sorular doğrultusunda gündemi biraz ona göre belirledim. Bugün 4 tane konumuz var. Birincisi 2023'te ÖSYM'nin yapmış olacağı kurum giriş sınavları ertelenmeli mi? Çünkü biliyorsunuz hani deprem gibi felaketlerin de felaketi bir durumdan çıktık. Henüz tam çıktık da denilemez maalesef. Normalleşme safhasının başlamasına bile belki daha çok var. Ve o normalleşmenin ne olması gerektiğine dair ufaktan bir takım eleştiriler de zaten getirilmeye başlandı. Dün Güldür Güldür Show'da Ali Sunal bazı şeyler dile getirmiş. Ne kadar da güzel söylemiş. Onu da belirtmiş olalım. İkincisi ilkesiz ittifaklaşma ve Muharrem İnce'nin adaylığı. Üçüncü konumuz kurban psikolojisi. Dördüncü konumuz sanat ve kültür. Dördüncü konu hayli uzun, kapsamı geniş olduğu için ben dar kapsamda kelime anlamları üzerinden bir şekilde gitmeye çalışacağım efendim. İlk konumuz hemen sizlerle onu konuşalım. 2023'te yani bu yıl kurum giriş sınavları, ÖSYM tarafından bütün halka yapılacak olan sınavlar son yaşanan gelişmelerden ötürü ertelenmeli mi? Bunu konuşalım. Gelen herkes de hoş geldi, sefalar getirdi. Şimdi efendim, daha bugün bir açıklama oldu. 4 Haziran'da LGS, lise giriş sınavları yapılacakmış. Bu açıklandı. Biz şunu gayet iyi biliyoruz. Seçimin 18 Haziran'da değil de 14 Mayıs'ta yapılması için öne sürülen bahanelerden bir tanesi tam olarak öğrencilerin sınav dönemlerine denk geliyor. Bunu bir şekilde çakıştırmayalım. Sanki çakıştırdığımızda sınavlar seçimlerden daha önemliymiş gibi bir intiba uyandırılıyor. Sınavı ertelemek mümkün değil ama seçimi öne almak daha mümkün gibi gösterilmeye çalışılıyordu. Tabii ki aslında böyle bir durum yok. O sadece bir denk gelme sebebiyle işin bahanesi haline getirilmiş durumdaydı. LGS'nin yanı sıra YKS, KPSS, tıpta uzmanlık sınavı veya buna benzer daha pek çok kamu kurum ve kuruluşu için önemli veya öğrencilerin kariyerlerine devam etmeleri bakımından bir diğer öğrenim kurumuna geçişi için şart sınavlar var. Ki bunların zaten ne kadar hileli şaibeli yapılabildiğini de daha yakında inceleyip gördük. Bir önceki sezonumuzda hususi KPSS ile alakalı skandalları konuşmuştuk. Yapılan bir takım hadiseler aslında neye tekabül ediyor? Bunlardan bahsetmiştik. Yapılan bir diğer açıklama ise şu yönde. Bu tarz kurum sınavlarında aslında ikinci dönemin konularını işlemeyelim. Yani sınavda ikinci dönemin konuları çıkmasın demek. Sömestr tatilinden önceki konulardan herkes sorumlu. Fakat sömestr tatilinden sonra bu deprem faciası sebebiyle ülkenin gündemi felaketlere doğru sürüklenirken yaşanacak olan her türlü hadisede biz odaklanma problemi görebiliriz. Öğrenciler de sınava girecek adaylarda. Bu yüzden de bu dönemin konuları işlenmesin. Bu karara varılmış. Daha doğrusu bu henüz tavsiye niteliğinde diyebiliriz. Açıkçası bunun şöyle hoş bir yanı var. Doğruya doğru. Her ne olursa olsun bizler eğitimin devam etmesi gerektiğine taraftar olan insanlarız. Zaten bu konuda da pek çok insan fikrini beyan etti. Ne olursa depremin veya yani orada bulunsanız da depremzede olsanız da olmasanız da herhangi bir şekilde ülke gündeminin diyelim genel olarak insanlara belirli meşgaleler, belirli gündelik hayat uğraşları tarafından unutturulması biraz daha katlanılır hale getirilmesi lazım. Çünkü bizim tahammül mülkümüzün yıkılması için daha ne olması lazım? Onu umarım hiçbir zaman bulmayız. Ve hal böyleyken tabii ki eğitim devam edecekse eğitimin parçası olan sınav gibi bir takım hadiselerde varlığını sürdürecek. Sadece madem ki bir takım hadiseler erteleniyor, üniversitelerden bazılarının açılması ile alakalı halen daha sıkıntılı durumlar var. Madem öyle, kurum giriş sınavları, ÖSYM'nin yapmış olacağı sınavlarda da, toplu sınavlarda da bir erteleme gündeme getirilmeli. Neden? Çünkü her ne olursa olsun ikinci dönemin konuları çıkmasa bile, başka türlü bir şeyler olsa bile, kişilerin nelerle alakalı kayıplara uğradığı şu an henüz net bir biçimde tespit edilebilmiş değil. O kadar geniş çaplı bir afete maruz kaldık ki, o kadar fazla sayıda insan resmi rakamlarda açıklananların çok daha üzerinde belki 10 katı kadar fazla insanın vefat ettiği, çok daha fazlasının mağdur olduğu, çok daha fazlasının yoksunluklar içerisinde yaşamayı sürdürdüğü bir olaydan bahsediyoruz, bir fenomenden bahsediyoruz. Ve bunun sebebiyle, bu inanılmaz büyük afet sebebiyle diyelim, pek çok insanın psikolojisi zaten alt üst olmuş durumda. Ne okulda ne iş hayatında kendilerinden çok fazla bir fayda beklemek, onların yakın zamanda, tırnak içerisinde söylüyorum, iflah olabileceğini düşünmek, bunların etkisinden kurtulup gerçekten normal bir psikolojiyle devam edebileceğini varsaymak çok büyük bir iyimserlik. Daha da ötesi bence gaflet ve dalalet ve hatta budalalık ve daha da ötesi hıyanet olacaktır. Bu insanların hayata geri kazandırılması için eğitim, belli bir takım şeylerle uğraştırılmaları ne kadar gerekliyse, aynı şekilde sınavların da bu konuda çok daha adil davranması bence gerekiyor. Öngörülen bu olmalı. Herhangi bir haksızlık söz konusu olmasın. Bir hakkaniyet, bir adalet mutlaka ki yerini bulsun, tecelli etsin istiyorsak, herhangi bir özel imtiyaz sağlayamayacağımız için başka şekilde, bütün ülkenin bundan etkilendiğini de göz ardı etmeksizin mutlaka ki sınav takvimlerine ilişkin biraz daha esnek davranmakta fayda var bence. Evet, Sait Hocam yazmış. KPSS'de de ikinci dönem diye bir şey olsa sınavın o kısmını saymasalar da diye. Doğru, KPSS'nin geçtiğimiz yıl yapılmış olan o ikinci kısmına ilişkin çok büyük skandallar ortaya çıktı. Ve maalesef bu, eğer zihniyet değişmezse, yönetim değişmezse, bizim için herhangi bir başka vaatte bulunmaması anlamına geliyor ÖSYM'nin. Bu uygulamalar sürebilir. Bir de tabii bunun etkisi var. Yani herhangi bir şekilde seçimle alakalı vaatlerde bulunmak veya yeni işbaşı yapacak olan iktidar, her kimse onun müesses nizamla hesaplaşması veya devamı sebebiyle, her iki sebepten ötürü de öğrencilerin veya sınava girecek adayların her türlü menfaati zedelenebilir. Bu bir hesaplaşma. Devletin bütün kadrolarında, kademelerinde, kurum ve kuruluşlarında, her bir yanında olan bu hesaplaşma mutlaka ki buraya da sıçrayacaktır. Ve tıpkı diğerlerinde olduğu üzere burada da kurunun yanında yaşın yandığını görebiliriz. Çok fazla hani eğitim zayiatı diyebileceğimiz veya dolaylı hasar, collateral damage olarak hitap edilen, ifade edilen bir hasar görebiliriz. Yani başkaları bir şekilde bu hesaplaşmanın içerisindeyken ucu olmadık sebeplerden ötürü bir başkasına, bir masuma da sıçrayabilir. Onların da hakkı yenebilir. Bir de üstüne böylesi bir afetin toparlanma sürecine girildiği vakitlerde böyle bir haksızlığa uğranılırsa, o vakit zaten çoktandır mağdur ve mazlum hisseden bir psikoloji adeta cinnet geçirmeye davetiye çıkartılmış gibi böylesi ortamlarda gark olur ve bana kalırsa hiçbir şey daha iyi olmaz. Bu yüzden seçimler olduktan sonra, seçimlerin de etkisi atlatılıp bence Haziran'ın da sonunda, Temmuz ayının başında bunların yapılması daha akıllıca olacaktır. Veya mümkünse ertelemek, mümkünse yani Ağustos'a kadar bile getirebiliriz. Çünkü nasılsa kişilerin sağlıklı birer yaz tatili yaşaması gerek ekonomik gerekse de psikolojik sebeplerden ötürü çok kolay değil. Bunun yerine sınavlardan sonra rahatlama imkanı sunmak ve yeni dönemde neye denk geleceklerse, üniversite veya kurum veya uzmanlık vesaire, hiç fark etmez, bunlara hazırlık anlamında bir tatil yaşama imkanının onlara sunulmasındansa, tam tersi, bu sınavlara girilmeden evvel psikolojilerinin çok daha buna müsait olmasının temin edilmesi. Doğrusu bu. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Bu konuda sizlerin tabii ki mutlaka çok dolu olduğunuzu düşünüyorum ama eğer soracağınız herhangi bir husus yoksa veya belirteceğiniz bir hadise, ben ikinci konuya buradan doğrudan geçebilirim. Çünkü neticede bunları daha konuşacağımız zamanlarda gelecektir. Şimdilik böyle kısa bir girizgah yapmak, az ve özdeğerli toplu konuşmak kafidir diye ben düşünüyorum efendim. İkinci konumuz belki de bugünün en uzun konusu, ilkesiz ittifaklaşma ve Muharrem İnce'nin adaylığı. Ben evvela 14 Mayıs'ın nasıl olup da seçim tarihi ilan edilebildiğine ilişkin bu konuyla başlamak istiyorum. Bunlara dair birkaç şeyden bahsederek. Şimdi efendim, 14 Mayıs şu an Cumhurbaşkanlığının kararnamesiyle, Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle seçimlerin yenilenmesi usulünün tatbiki üzerinden bizim her iki seçiminde, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun ve bir de parlamento seçiminin yapılacağı tarih olarak belirlendi. Şimdi seçim yenileme normalde malumunuzdur, seçimler çok kısa bir süre evvel olup bitmişken ve hakkında bir şaibe varken tekrardan o seçimlerin gündeme getirilmesi, gerçekleştirilmesi adına oraya konmuş bir anayasa hükmü. Biz bunu nerede gördük? 2019'da gördük mesela, yerel seçimlerde, İstanbul seçimlerinde. İlkinde oy farkı çok azdı ve bir takım şaibeler gündeme gelmişti. Hemen seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Fakat bir önceki seçimler malumunuzdur 2018 yılında oldu. Biz şu an 2023 yılındayız. Artık 5. yılını zaten otomatikman doldurmaya çok yaklaşmıştı. 18 Haziran'da zaten bir önceki seçimlerden sonra oy vermek adına normal seçimlerin gerçekleşeceği gün olarak belirlenmişti. 5 senelik bir periyot dolmak üzereyken normal sürenin dolmasına bir ay kala yapılmış olan bir seçim, seçimi yenilemek anlamına mı gelir? Erken seçim mi demektir? Erken seçime girebilecek türden bir hadise değil bu uygulama. Seçimlerin yenilenmesine karar verildi deniliyor. Çünkü bunun da bir takım yansımaları var. Nedir onlar? Hemen görelim. Şimdi efendim, seçimlerin yenilenmesi kararı alındığı vakit bunun birkaç tane mevzuatta yeri var. Evvela nedir? 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu. Bu seçim kanununun 8. maddesinin 2. fıkrası diyor ki, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle eğer seçimlerin yenilenmesine karar verilirse, o kararın verildiğinin 90. günü, yani sonrasındaki 90 günü takip eden ilk pazar günü seçimler gerçekleştirilir. Bu durumda bizim için aslında 11 Haziran seçim tarihi olmalıydı. Fakat bu durum böyle olmayacak. 60 günlük bir sürede karar kılındı ve normalde 60 gün bizler adına Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle seçimlerin yenilenmesi usulünde benimsenmemiş bir süre. 90 gün benimsendi. 60 gün benimsenmedi. Nereden biliyoruz bunu? Madde 6'ya 2 diyor ki, normalde efendim oy vermeye gittiğiniz gün hangisi ise, sandığa gittiğiniz gün hangisi ise, ondan 60 gün öncesinde seçimler başlar. Yani 14 Mayıs'ta biz şu an seçime gidiyoruz ya, bu seçimin ilk günü aslında hukuken 14 Mart. 14 Mart'ta da şunun şurasında kaldı sadece 2 gün. Bu 2 gün içerisinde seçimlerin başlayacağını vesaireyi falan varsayıyoruz ama tıpkı 90 gün 60 gün varsayımındaki o kargaşa gibi burada da bir takım pansuman tedbirler uygulanabilir. Buna anayasa ve daha doğrusu bu kanun, düzeltiyorum, Milletvekili Seçim Kanunu bir icazet vermiş. Onu da sizlerle birazdan paylaşacağım. Şimdi dedik ya, normalde Cumhurbaşkanlığının kararnamesiyle eğer meclis feshedilirse veya seçimlerin yenilenmesine karar verilirse, o kararın verilmesini takriben 90 gün geçmesi bekleniyor. O 90 günü takip eden ilk pazar gününde sandığa gidiliyor. Fakat eğer bu yenileme kararını meclis oy çoğunluğuyla almış olsaydı, yani 360 milletvekili çıkıp da buna evet böyle olsun deseydi, o noktadan itibaren bu kararnameyle, bu kararın daha doğrusu alındığı tarihten 60 gün sonrasını takip eden ilk pazar günü, yani şu an için belirlenen 14 Mayıs tarihi, seçim adına geçerli tarih olacaktı. Kanunda öngörülen tarih olacaktı. Şimdi şunu biliyoruz. Bunu esnetmenin bir yolu var mı? Evet var. Aynı kanunun 9. maddesi bize diyor ki, efendim, Siyasi Partiler Kanunu'nda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda ve Milletvekili Seçim Kanunu'nda öngörülen süreleri YSK gerekli görmesi halinde kısaltabilir. Yani 90 günü 60 güne çekebilir. Milletvekillerinin listesinin verilmesi veya adayların başvurularının olması için gerekli öngörülen süreleri kısaltabilir. Bunları yapabilir. Fakat şöyle bir durum var mı? Şu ana kadar bu uygulamayla alakalı, yani meclis kararıyla değil de Cumhurbaşkanı kararıyla, kararnamesiyle seçimlerin yenilenmesine dair YSK böyle bir bildirimde bulunmadı. Yani süreleri biz otomatikman şurayı alıyoruz, burayı alıyoruz, madde 9'dan kaynaklanan hakkımızı kullanıyoruz ve bu süreleri gerekli görerek kısaltıyoruz demedi. Bu evvela seçimlerin meşruiyetini etkilemek açısından önemli bir husus. Bir defa bunu yapmak durumundalar aslında. Bir ikincisi, şimdi efendim, seçimlerin erken ya da geç olması, yani 18 Haziran'da gerçekleşmesi ama %10 barajıyla gerçekleşmesi yerine %7 barajıyla gerçekleşmesi pek çok kimsenin işine gelmiyordu. Peki 5 yılı dolmaya sadece 1-1,5 ay kalmışken yapılacak bir seçim yenileme komedisi üzerinden, yani teknik tabir üzerinden kurtarabilecekleri türden bu uygulamayla 14 Mayıs'ta sandığa gitmek ne kazandırıyor? Şimdi malumunuzdur, az evvel okuduğumuz üzere sandığa gittiğiniz günün 60 gün öncesinde seçimler başlıyor, kabul ediliyor. Bu demektir ki aslında biz 2022 senesinde bir değişikliğe gittik seçim kanunuyla alakalı. O da şu: %10 barajının %7'ye indirildi. Ve bunun uygulanma tarihi de Nisan sonrasında yapılacak olan her türlü seçimlerde bu oluyor. Şimdi 14 Mayıs normalde Nisan sonrasına denk geldiği için sanki 18 Haziran'da 14 Mayıs arasında bir fark yokmuş gibi görünüyor. Halbuki durum öyle değil. 14 Mayıs'ın 60 gün öncesi 14 Mart Nisan'dan evvele geliyor. Bu yüzden de eski kanunla seçimlere gidiliyor. Peki bu kimin işine gelir temelde? Birincisi %10 barajı söz konusu ama ikincisi ittifak oylarının toplamlaması, bir temerküzü, birikmesi söz konusu oluyor eski kanuna göre. Bu ne demek? Herhangi bir ittifak bileşeni Türkiye çapında veya herhangi bir seçim bölgesinde %10'u geçemese bile, ittifakın toplam oyları eğer %10'dan fazlaysa, o aşıldıktan sonra o bölgede ittifak kendi içerisinde dilediği gibi milletvekilliklerini pay edebilir demek oluyor. Fakat 18 Haziran'da normal seçimler yapılsaydı, daha doğrusu başlangıç tarihi Nisan'dan, Nisan'ın 10'undan sonra olması lazım, Nisan'ın 10'undan sonrasına tekabül eden her türlü seçimde %7'lik bir barajla gidilecekti. Fakat bu sefer de ittifakın oyları toplanmayacaktı. Bir ittifakın içerisinde herhangi bir seçim bölgesinde milletvekili çıkarmak isteyen partiler ille o seçim bölgesinde tek başlarına %7'yi geçmek durumunda bırakılacaklardı. Bu da tabii ki küçük partilerin hiçbirisinin işine gelmiyor temelde. Eski kanunla gidilmesi, %10 barajı diye bir şey eğer en büyük güvenilen partiler açısından söz konusu olmayacaksa zaten diğerleri için de söz konusu olmayacaktır. Bu şekilde gidelim. Biz bu emeklerimizin, seçim çabalarının karşılığını alalım ve milletvekili çıkartalım. Hatta bakanlıklara, hatta Cumhurbaşkanı yardımcılığına hakkımız olsun. Şimdi Millet İttifakı böyle şeylerin paylaşımını yapıyor da Cumhur İttifakı yapmayacak mı? Tabii ki yapacak. Bir yerden sonra mutlaka ki bunlarda da gündeme gelecek. Hangimiz hangi bakanlığı alalım, hangimiz hangi cumhurbaşkanı yardımcılığına getirelim vesaire vesaire diye. Fakat burada bir takım başka durumlar da söz konusu. Kafa karıştırmamak için özetle geçeceğim. Şimdi normalde efendim 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığın seçimine dair kanunda az evvel bahsetmiş olduğum milletvekili seçim kanunundaki işte o prosedürlerin bir karşılığı yok. 60 gün vesaire falan gibi bir şey yok. 90 gün daha doğrusu yok. 60 günlük süre fix olarak kabul ediliyor. Bunun noktasında bir de 116 durumu var anayasada. Onu da hemen gündeme getirelim. Efendim şimdi anayasa normalde bize şunları söylüyor. Diyor ki bir kişinin tekrardan seçilebilmesi için bir takım pansuman durumlar söz konusu. Nedir onlar? Hemen buradan sizlere okuyayım. Daha rahat olsun. Cumhurbaşkanlığının seçilmesi ile ilgili. Şimdi 116. maddeye geliyoruz. Hemen bakalım. Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi. TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, yani meclisi de Cumhurbaşkanı karar verirse, gene bu iki seçim birlikte yapılır. Fakat Cumhurbaşkanının ikinci dönemde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde bir kez daha aday olma ihtimali var. Kendisi doğrudan seçimlerin yenilenmesi kararını verirse artık bir daha aday olamıyor. Çünkü ikinci dönemini de doldurmuş olan bir cumhurbaşkanından, Sayın Erdoğan'dan bahsediyoruz. Yani kendisinin şu noktada aday olması hukuken, anayasal bakımdan mümkün değil. Bir de 101. madde ile alakalı enteresan bir durum var. Onu da hatırlayalım. Şu an gündeme getirilmiyor belki ama aslına bakarsanız her zaman insanların dile getirdiği bir hadiseydi. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış. Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Madde 101. Aynı şekilde bunun ikinci fıkrası da diyor ki görev süresi 5 yıldır ve bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Zaten nasıl yapılabileceğini, bu ikinci adaylıktan sonra tekrar nasıl üçüncülüğünün gerçekleşebileceğini, ikinci dönemden sonra nasıl bir daha aday olabileceğini 116'da gördük. Fakat 101. maddenin bu yüksek öğrenim yapmıştır kısmı henüz bu süreçte gündeme getirilmedi. Fakat daima biz biliyoruz ki gündemde tutuluyor. Bunu da unutmayalım. Mutlaka ki bununla alakalı açıklamalar da yapılacaktır ileride. Bir diğer husus da şu. Şimdi efendim anayasada, yani şu an için 2709 sayılı kanun olarak tabir edilen anayasada 6771 sayılı bir torba yasayla bir değişiklik yapıldı 2011'de. Olağanüstü hal, şu an içerisinde bulunduğumuz hadise biliyorsunuz afet bölgesinde yaşananla alakalı sadece afet bölgesi ilan etmekle kalmadı Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda da bir 3 aylık olağanüstü hal ilanında bulunuldu. Peki acaba bütün bu hukuki pansuman sıkıntılar veya şartlar neyse her bunlar nasıl ifade edilirse bunların hiçbirisine takılmadan Cumhurbaşkanı'nın ben yaptım olacak kardeşim anayasa ne derse desin şu ne derse desin bu ne derse desin ben kararnameyle şu an için seçimlerin yenilenmesine tek başıma karar veriyorum ve hatta üstüne aday da oluyorum demesi mümkün mü? Şu anlamda kısmen mümkün. 2935 sayılı OHAL kanununa göre normlar hiyerarşisi uyarınca herhangi bir kanunun veya kanun hükmünde kararnamenin veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin anayasayı değiştirme, anayasadan üstün olma daha doğrusu imkanı yok. Normlar hiyerarşisi dediğimiz karşımıza çıkan kanunların basamakları arasında nasıl bir ilişki var? Yani kim kimden daha üstün? En üstte anayasa yer alır. Onun hemen altında ikinci katmanda şu an için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, eskiden kanun hükmünde kararnameydi bunlar. Bunların yanı sıra uluslararası sözleşmeler, tabii ki eğer biz tarafsak onlara, ve kanunlar. Bunların çatışması anında da aslında temelde uluslararası sözleşmelerin diğerlerine kıyasla bir evleviyeti, üstünlüğü, önceliği vardır. Bunun sonrasında da kanunlarla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi arasında daima o ihtilaf gidip gelecek. Hangisi daha güçlüyse o anki siyasi konjonktüre göre o uygulanacak. Fakat efendim anayasanın madde 119'unda bu torba kanununa yapılan değişiklikte şöyle enteresan bir şeye denk geliniyor. Diyorlar ki efendim Cumhurbaşkanlığı kararname çıkartabilir fakat 104. maddenin 17. fıkrasına göre anayasaya bazı atfedilen yetkileri değiştirmesi mümkün değildir tek taraflı irade beyanıyla. Fakat olağanüstü hal söz konusu olursa bu engeller de ortadan kalkar. Yani Cumhurbaşkanı aslında diyebilir ki olağanüstü halden faydalanarak biz şu an Anayasada veya seçim kanununda veya siyasi partiler kanununda öngörülen tarihlere uymaya gerek kalmaksızın tek taraflı bir cumhurbaşkanlığı kararından mesele de bu seçimleri meşru bir zeminde yenileyebiliyoruz ve bununla alakalı katılımla alakalı konuları da buna dair cevaplayabiliriz. Çünkü niye? Bu seçimlerin yenilenmesine karar verildi ama seçimler yapılıncaya dek hem meclis hem de cumhurbaşkanı görevini sürdürecek. Bunu da unutmayalım. Şu an için biz aslında ne YSK'dan sürelerin madde 9 kapsamında kısaltılmasına dair, yani milletvekili seçim kanunu madde 9'a göre bu uygun görülen 60 günlük, 90 günlük veya milletvekilleri listesinin açıklanması için gereken 55 günlük, 70 günlük vesairelik sürelerin gerekli görüldüğü için kısaltılabileceğine dair bir madde 9'umuz var. Bu madde 9'dan YSK'nın faydalandığına ilişkin herhangi bir açıklama görmedik. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nın da kararnameyi imzalayıp seçimleri yenilerken biz olağanüstü hal yasasından faydalanıyoruz. Anayasanın bize vermiş olduğu bu yetkiden, 119. maddeden faydalanıyoruz. Hatta ben o 119. maddeyi size tekrardan burada bulup okuyayım efendim. Burada var mı? Hemen bakıyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı'nın diyor ki, savaş, savaşa gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma vesaire vesaire vesaire, afet, tabii afetlerle alakalı bir durumda da varsa, yurdun tamamında veya bir bölgesinde süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan etme hakkı saklı. Bunun yanı sıra bir de tabii şöyle bir durum var. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda 104. maddenin, yani anayasaya hasredilmiş ve değiştirilmesi kanun veya kararnamelerle mümkün olmayan bazı yetkilerinin ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartabilir. Bu da resmi gazetede yayınlandıktan sonra aynı gün meclis onayına sunulur. Bununla ilişkin biz seçimleri yenilemeye götürüyoruz ve olağanüstü hal yasası kapsamında biz bunu yapıyoruz. Dolayısıyla hukuki bazı engelleri, anayasada belirtilenlere takılmamız gerekmiyor. Bunun da meşru zemini var diyecek herhangi bir kararname imzalamadı. Bunun gerekçe olarak göstermedi ve meclisin onayına da sunmadı. Bunlar yapılacak olan seçimlerin veya katılacak olan adayların meşruiyeti için kilit önem arz ediyor. Bunu buradan bir hukukçu olarak belirtmek istiyorum. Devamında tabii şöyle bir durum var. Siyasi partiler kanununda bir takım maddeler söz konusu. Geçici maddenin altıncısı, bunun üçüncü fıkrası, milletvekili listelerinin ilanı, işte seçimlerin yapılacağından 70 gün öncesinde vesaire açıklanması lazım, belirlenmesi, ilan edilmesi, başvuruların yapılması, varsa itiraz dile getirilmesi vesaire vesaire. Bunların hepsinin yapılması gerekiyor fakat YSK bu süreleri kısaltabilir. En son Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün bir haber okudum efendim. Bu haberin başlığında hemen okuyayım. Seçimlerin yenilenmesi kararı ne anlama geliyor? Seçim süreci nasıl işleyecek? Orada belirtilen hadise şu. Yenileme ilanından 10 gün sonra Cumhurbaşkanı adayları gidip başvurularını yapmaya başlayacaklar ve 25-26 Mart'a dek bu başvurularını tamamlamaları lazım. Bunun haricinde yenileme ilanından 15 gün sonraya dek ittifak protokollerini YSK'ya bildirmek durumundalar. Bir de aynı zamanda 10 Nisan'a kadar olarak öngörülmüş burada milletvekili aday listeleri açıklanmak durumunda. 20 Nisan'da da bu milletvekillerinin ilan edileceği söyleniyor. Yani listelerinin, aday adaylarının diyelim efendim. Şimdi bunları mutlaka ki seçimden evvel tekrar tartışacağız ama göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani seçimlerin yenilenmesi, sonrasındaki süreler, bunun hangi yetkiye dayanılarak yapılabileceği, hangi usul tercih edildiyse ona bağlı olarak kimin ne kadar aday olup olamayacağı vesaire, bu konularda hep mevzuatın bu bölümünü bilmekte fayda var. Neyi nasıl seçeceğimizi ve neyin meşru olup olmadığını bilelim. Çünkü YSK ve Anayasa Mahkemesi gibi kurumlar buna dair gerekçeli açıklamalar yapmazlarsa, karar, görüş vesaire belirtmezlerse, ittifaklar ne olursa olsun, seçimlerde kim kazanırsa kazansın, sonrasında devri sabığa maruz kalıp yargılanmaları, suçlu bulunmaları ve mahkumiyet almaları son derece mümkün. Bu onların görev tanımına göre çünkü yapılması şart olan bir hadise. Tekrarlıyorum özet olarak. Ya YSK ilgili süreleri madde 9 kapsamında, milletvekili seçim kanununun madde 9'u kapsamında kısaltmaya gerek gördüğünü ve bu yüzden de 90 gün yerine 60 gün içerisinde bu seçimin yapılacağını açıklayacak ve geri kalan bütün bildirim sürelerini, adaylık başvurusu, milletvekili listelerinin belirtilmesi vesaire, bununla alakalı süreleri kısalttığını hep belirleyecek bir şekilde bunu açıklayacak. Ya da Cumhurbaşkanı diyecek ki biz bu kararnameyi imzaladık. Biz bu kararname kapsamında seçimlerin yenilenmesine olağanüstü hal kanununun ilgili maddelerinin veya anayasanın 119. maddesinin bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak yaptık. Bunu da meclis onayına sunacak ki bütün bu süreç meşru zemine tamamen otursun, kafalarda bir soru işareti kalmasın. Şimdi gelelim ittifaklara. Şu an için görünümlerden bahsedeceğiz. Cumhur İttifakı, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Vatan Partisi, bundan sonrası çok ilginçleşiyor gerçekten de, DSP, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, belki kesin kes bir karar yok ve en sonda Hüdapar geldi, eklendi. Yani bundan sonra bir de Aslı Baykal, Metin Feyzoğlu gibi isimlerin münferit destekleri açıklandı. Bir de ANAP katıldı. ANAP'ın bir tabela partisi olmaktan daha öte olduğunu ben düşünmediğim için onunla alakalı bir görüş belirtmeyeceğim. DSP'nin şöyle enteresan bir etkisi vardı. 2019'daki ilk İstanbul seçimlerinde AK Parti ile CHP adaylarının arasındaki oy farkına çok yakın bir oy almıştı DSP'nin adayı, ki onlardan sonra orada İstanbul'da 3. sıradaki aday oydu. Tabii ki akıl almaz bir oy farkı vardı arada 2. ile 3.'ün arasında, ama DSP herhangi bir tarafla ittifak içerisinde olsaydı galibi değiştirebilir veya kesinleştirebilirdi. Böyle bir etkisi vardı. Dolayısıyla halen daha DSP'nin belli şeyler yapma imkanı var. Bunun da niye bu kadar az oy sahibi potansiyeli olan ya da partilere tamah ediliyor, niye onlara tenezzül ediliyor, onlarla bir ittifak kurmaya vesaire, bunu da birazdan zaten detaylarıyla açıklamaya çalışacağım. Şimdi Hüdapar konusunu daha sonradan konuşacağız. İkincisi, ikinci ittifak şu an Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, yani Deva Partisi ve Demokrat Parti'den oluşuyor. Bunların yanı sıra şu ana kadar Liberal Demokrat Parti gibi bazı partiler destek vereceklerini açıkladılar Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına. HDP, yani Halkların Demokrasi Partisi ve TİP, Türkiye İşçi Partisi, bunun yanı sıra yani bir Emek ve Özgürlük İttifakı oluşturmuşlardı kendileri. EMEP, EHP ve TÖP isimli partilerle kurmuş oldukları ittifakında muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vereceğini biz burada görüyoruz. Çünkü Erkan Baş, TİP'in başkanı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verileceği yönünde az evvel bir beyanda bulundu. Az evvelden kalsın, bir iki saat kadar önceki haberlerde. Ama HDP'nin şu ana kadar adaylıkla ilgili resmi bir açıklaması yok. İttifaklarının da resmi bir açıklaması yok. HDP'nin kapatma davası durumu söz konusu. Yani neler olacak, neler bitecek bilmiyoruz. Seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar bile kapatılabilir. Yani seçimlerden 3-4 gün sonra kesin sonuçlar ilan edilir malum. Her türlü ihtimale karşı. O kerteye kadar HDP'nin bir anda Anayasa Mahkemesi'nin insafına bağlı şekilde kapatılması söz konusu olabilir. Evet, maddi varlıkları üzerindeki blokaj kaldırıldı. Bu belki de bir hani önceden gözdağı vermek yerine bir ikramda bulunmak, hoş başlamak gibi bir şey olabilir diyaloğa, ama diğer türlüsü daima demokrasinin kılıcı gibi tepelerinde duracak. Peki bu durumda HDP kapatılırsa milletvekili çıkarma imkanı kalmayacak mı? Hayır, milletvekilleri şu an mevcut olanlar veya bir sonraki seçimin, yani bu seçimin adayları başka partilere geçebilirler. Bunun için tabii ki kanuni mevzuata dikkat etmekte fayda var kendileri adına. Çünkü birinden aday olan bir başkasından aday olamıyor aynı seçim için. Hemen onu ilgili şeyi değiştirmeleri vesaire gerekecek. Bir de tabii ki yedek partiler ortaya çıkardılar. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi mesela bunlardan biri. Ama şu an için kendisi Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yok. Bunun yanı sıra tipten girebilirler vesaire, ama HDP'nin durumu şu an için belirsiz. Gene de bu ittifakta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı söz konusuydu. Millet İttifakı'nın yanı sıra bu ittifaktan da İşçi Partisi şu ana kadar Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceklerini açıkladı. Bir üçüncü ittifak Ata İttifakı olarak kuruldu. Aslında çok farklı bileşenlerle gündeme gelmişti. Memleket Partisi gibi, Doğru Parti gibi tanındık bilindik diyelim en azından isimlerle, partilerle bir ittifak olacağı söyleniyordu. Fakat Zafer Partisi, Ümit Özdağ bu geçtiğimiz süreçte bir takım anlaşmazlıklar yaşandı ve kendileri dediler ki bu yol bu şekilde yürünecek, fakat ona destek olmayanlar oldu. Farklı görüşte olanlar, ayrılanlar oldu. Geriye kimler kaldı? Zafer Partisi, Adalet Partisi ve genellikle ülkücü, Turancı veya aşırı milliyetçi diyebileceğimiz birkaç tane irili ufaklı parti, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi. Bunlar Ata İttifakı'nı kurdular ve Cumhurbaşkanı adayı olarak da Sinan Oğan'ı açıkladılar. Son olarak da Memleket Partisi bugün yapmış olduğu parti içi seçimde, ki bu güzel bir uygulama aslında. Kaç kişi yarıştı bilemeyiz bu Cumhurbaşkanı adaylığı için Muharrem İnce'nin yanı sıra, ama neticede bir sandığa gidildi. Bütün üyeler oy kullandı ve Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı da Muharrem İnce olarak belirlendi. Cumhur İttifakı'nın adayı halen daha belirsiz. Sayın Erdoğan gerçekten aday olacak mı? Genç Parti'nin kurucu başkanı Cem Uzan'ın hep vermiş olduğu röportajlarda belirttiği üzere acaba kendi emeklilik kararnamesini mi imzaladı, seçimlerin bu şekilde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yenilenmesi durumunu gerçekleştirerek, bu yolla yenilemeyi yaparak bir üçüncü kez aday olamayacağını bu sayede, bu yolla acaba kendisi de kesinleştirdi ve itiraf mı etti? Sonrasında birileri ona aday gösterecek mi? Aday gösterirse kendisi kabul edip başka şöyle bir şey yapacak mı? Bu şu an muallakta olan bir konu. Herkesin bir varsayımı var. Ne olursa olsun bir pansuman tedbiri bulunacak. Mesela anayasa madde 119, o haldeyiz. Bu da bir defalığına daha tekrardan delinebilir vesaire gibi bir çözüm bulunacak, bulunabilir. Bunu da hesaba katalım. Dolayısıyla Erdoğan'ın adaylığını açıklaması veya Cumhur İttifakı'nın onu aday göstermesi söz konusu olabilir diye şu an varsayabiliriz ama kesinleşmiş herhangi bir şey yok. Bunun yanı sıra bazı partiler daha var efendim, dışarıda kalan diyelim, herhangi bir ittifakta bulunmayan. Bunlardan bazıları seçime giremiyor. Mesela Ahmet Özal'ın Tek Partisi gibi veya Rıfat Serdaroğlu'nun başkanı olduğu Doğru Parti gibi. Onlar belki dışarıdan başka partileri destekleyecek olabilirler. Bunu da tekrardan belirtelim. Hani yabana atmayalım. İyi kötü herkesin ufak tefek oylara muhtaç kalacağı türden bir seçim olacağı benziyor. Peki başka hangi partiler var? Mustafa Sarıgül'ün başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş'ın başkanlığında, Genç Parti Cem Uzan daha evvel saymıştık, Yenilik Partisi Öztürk Yılmaz, YTP yani Yeni Türkiye Partisi, TKP ve TKH yani Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi. Niye bölündüler? Niye iki ayrı oluşum? Hiçbir fikrim yok. Sol Parti, Milli Yol Partisi, Millet Partisi, HKP, Hak ve Özgürlükler Partisi olarak da, çok pardon, Halkın Kurtuluş Partisi bu HKP. Bunun yanı sıra bir de Büyük Türkiye Partisi var. Bu yakın zamanda ismi değişen bir parti. Önemi şurada, önemi demeyelim ama en azından gündem yaratma ihtimali, Tansu Çiller'in buranın başına geçip Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılabileceği konuşuluyor. Durumun ne olduğunu göreceğiz. Bir de benim açıkçası şu ana kadar ismini duymamış olduğum Adalet ve Birlik Partisi, Güç Birliği Partisi vesaire gibi partiler de var. Bir önceki YSK açıklamasında 27 parti seçime girebilecek şekilde bir icazet almıştı. Fakat dün açıklanan kararla bu partilerin sayısı 36'ya çıkartıldı. 9 adet buraya parti eklendi. Bunlardan bir tanesi Yenilik Partisi mesela. Bunun dışında bazı partiler var ki gerçekten nevzuhur. Yani nereden nasıl çıktığını bilemediğimiz ve ismini belki de ilk kez duyduğumuz. Bunlardan bahsettim. Büyük Türkiye Partisi bunlardan biri. Adalet Birlik Partisi mutlaka biri. Bu arada saygısızlık olmasın. Ben duymadım. Yani çok gündemdeki partiler değildi bunlar. Onu belirtmek istiyorum. Gene benzer şekilde Güç Birliği Partisi, HKP'nin katılabileceği, Halkın Kurtuluş Partisi'nin katılabileceği hep burada dün açıklanan kararnameyle belli oldu. Bunun dışında bakıyorum Milli Yol Partisi. Bunlar hep son zamanlarda ve Yeni Türkiye Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. Bu isimleri biz dünkü yepyeni diyelim açıklamayla duyduk. Çok enteresan tabii ki bazı partiler de var. Şimdi Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine baktığımızda geriye bir tek HAKPAR'la İBDA'cı'cılara falan gitmedikleri kalmış durumda. Yani açıkçası bir defa şuradan başlamak lazım. Tabii ki bir noktada ben Hüdapar'ın içeriğini açıklamaya çalışacağım dilim döndüğünce. HDP ile alakalı her türlü görüşme teşebbüsüne veya onunla alakalı her türlü konuya çok şiddetli tepki gösteren bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bahsediyoruz. Bir hükümetten, bir Cumhur İttifakı'ndan bahsediyoruz. Bununla alakalı bu kadar tepki gösterirken HDP'nin Kürt Hizbullahçısı olan yanıyla, yani Kürt milliyetçisi, ayrılıkçı Kürt milliyetçisi hareketi olan tarafının tam karşısında yer alan, ayrılıkçı Kürt Hizbullahçısı, Kürt şeriatçısı olan bir yapılanmayla nasıl olup da yan yana gelebilmeyi kabul edebiliyorlar? Hadi AK Parti bunu bu şekilde kabul ediyor belki ama Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi gibi milliyetçiliğin beslediği, oraya ait olmakla, hatta onları indinde bir şekilde barındırmakla övünen taraflar buna nasıl göz yumabiliyorlar? Yani ben açıkçası kendim Hüdapar'ın veya HDP'nin desteklediği yerde bir şekilde kendimi sorgularım. Şu anlamda yanlış anlaşılmasın. Bunların hepsi zaten resmi anlamda meşru partiler. Sadece arkalarında belli bir takım güçlere, terörist güçlere, illegal güçlere kendilerini ve varlıklarını dayandırdıkları ve hatta onların siyasi izdüşümleri oldukları gerekçesiyle çok büyük bir tepki var. Tabii ki HDP'ye dair böylesi tepkilerin hep gündeme getirildiğini biliyoruz. Onlara dair bir şeyleri söyleyenlerin, bir kınama tutumu içerisinde olanların, yani kimse kusura bakmasın ama Hüdapar'a karşı daha farklı davranması tamamen bir takiyecilik, bir ikiyüzlülük olur. Şimdi en son Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı şöyle bir şey söyledi. Henüz ittifakta resmi olarak bulunuyor değiller. Sadece bir şekilde destek açıklaması yaptılar Sayın Erdoğan'ın veya Cumhur İttifakı'nın adayına diye. Şimdi bunu 2014'te de, çok pardon, 2018'de de yapmışlardı. Hatta 2019 yerel seçimlerinde kendi güçlü oldukları bölgelerden aday çıkarmayıp AK Parti lehine orada çekilmişlerdi. Destek açıklamasında bulunmuşlardı. Bu doğruya doğru böyle şeyler daha evvel de yaşandı. Fakat bir şekilde ittifakın içerisinde yer alacaklar mı? Muhtemelen yer alacaklar. Eşi şansa bırakmayacaklar. Niye? Şunu görüyoruz ki herkesin alınabilecek tek bir oy tanesine bile ihtiyaç duyacağı türden yakın geçmesi beklenen ve de çok kritik bir seçim var başımızda. Evet, Sait Bey'in hemen bir yorumu var. Fatih Erbakan ve Erdoğan ilişkisine dair. Evet, şimdi şöyle. Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Erbakan olabilir mi diye bir varsayımda bulunuyoruz. Şu an için açıkçası şunu hesaba katmakta fayda var. Cumhur İttifakı'nın yeni atılım yaptığı diyelim, bünyesine katmaya çalıştığı partiler çoğunlukla zaten daha öncesinde kendi seçmen grubunun içerisinde yer alan partiler. Daha farklı bir kitleye hitap etmek için bunu yapmıyor. DSP'yi bunun haricinde tutabiliriz. DSP gerçekten de AK Parti'ye oy veren seçmene yabancı bir seçmen kitlesi. Evet, başka bir kulvara daha geçip oradan da oy almaya çalışıyor olabilir. Fakat diğerleri zaten çoktandır kendisinde bulunan fakat belli başlı sebeplerden ötürü belki son seçimlerde ona uzaklaşmış kesimlerin tekrardan desteğini sağlamak üzere yani eski sınırlarına dönmek üzere yapmış olduğu bir çalışma. Yeni gelen herkese bu arada hoş geldi, sefalar getirdi. Şimdi efendim bu çalışmalar kapsamında şunu görüyoruz. Daha öncesinde Yeniden Refah diye bir hadise var mı? Şimdi Yeniden Refah Saadet Partisi'nden kopmuş bir parti. Saadet Partisi de daha önce Fazilet Partisi'ydi. Ondan evvelde de zaten biliyoruz ki Refah Partisi, Milli Selamet Partisi, Milli Nizam Partisi'ne kadar gidiyor. Bu AK Parti'nin de içinden çıkmış olduğu hareket. Refah Partisi kapatıldıktan sonra Fazilet Partisi ve sonrasında da işte Saadet Partisi ve AK Parti olarak iki farklı oluşum şeklinde gündeme gelindi. Fakat AK Parti hep milli görüşe sırtını çevirip başka türlü bir yönetim anlayışını benimseyen milli görüşü de Saadet Partisi'ne bırakmış bir parti görünümündeydi. Daha sonrasında unutmayalım Has Parti çıkmıştı Saadet Partisi'nin bünyesinden ve devamında da Numan Kurtulmuş'un önderliğinde daha sonrasında da Has Parti Adalet ve Kalkınma Partisi ile birleşme kararı almıştı ve Numan Kurtulmuş şu an zaten hükümet yetkilisi. Benzer şekilde acaba Yeniden Refah Partisi de Saadet Partisi'nden koptuktan sonra milli görüş iki tane kanatla birden temsil edilecek kadar geniş bir kitleye sahip mi? Şimdi şunu görüyoruz ki Saadet Partisi kendi seçmen kitlesine bazı şeyleri anlatmakta güçlük çekiyor. Muhafazakar tabandan gelenler bu zamana dek CHP'yi daima öcü, düşman gösterdikleri için CHP ile müzakere kapısını açan, onlarla ortaklaşa bir yol yürümeye çalışan her kim varsa parti yetkilisi olarak belki onlar sıkıntı yaşamıyorlar ama tabanlarına bunu anlatmakta bu kadar bölüp ayrıştırıp bazı şeyleri idefix gibi, fikri sabit gibi oturttuktan sonra onlara ya gelin fikrinizi değiştirin bu sefer de böyle yapın diye onları ikna etmekte zorlanabiliyor. Doğruya doğru. Saadet Partisi'nin oyları erirken Yeniden Refah Partisi orada kendisine bir oy tabanı buldu mu buldu. Arttırdı mı seçmen sayısını? Şu an için arttırmış görünüyor. Çünkü aboneleri iyi artış gösterdiler. Yeniden Refah'ın bir diğer umudu şu. AK Parti'ye zaman içerisinde çok fazla kızmış olan kendi muhafazakar mütedeyyin seçmeni var. Ve onlar diyorlar ki ya biz aslında temel bazı ilkelerle ki makbul saydıkları isimlerin başında zaten Necmettin Erbakan Hoca gelir merhum. Oradan hareketle biz özümüze dönelim. AK Parti'nin ilk yılları artı bir de milli görüş politikasını birleştirelim. Bizim alıştığımız o ilk iktidara yürürken kullanmış olduğumuz 90'larda neydi? Milli görüştü. Onun izlerini takip edelim. Yeni bir soluk olsun. Biz bu yüzden Yeniden Refah'ı destekliyoruz. Erbakan oğlu Fatih Erbakan, Doktor Fatih Erbakan diyelim, saygısızlık olmasın. Onun izinde yürümek açıkçası şu an için mümkün onlar adına. Fakat AK Parti'yi çok fazla eleştirdiği için, CHP'yi çok fazla eleştirmiş olduğu için Yeniden Refah Partisi kendisine bir seçmen kitlesi edindi. Şu an hani AK Parti ile MHP ile ve hatta Hüdapar'la aynı yeri destekleyen bir parti görünümüne sahip olurlarsa kavuştukları seçmenlerin pek çoğunu kaybedebilirler. Evet belki ittifakta yer aldıkları için eski kanunla da seçime gidileceği için kendileri belki milletvekili, bakanlık vesaire gibi imtiyazlardan faydalanabilirler. Ama unutulmasın ki bu onların oy oranını arttıracağına azaltır. Çünkü zaten AK Parti'ye tepki olsun diye, MHP'ye veya Büyük Birlik Partisi'ne veya Saadet Partisi'ne tepki olsun diye insanlar Yeniden Refah Partisi'nde bir arayış içerisindeydiler ve orayı desteklemeyi tercih etmişlerdi. Şimdi diyorlar ki Yeniden Refah Partisi 100 küsur maddelik bir öneri listesi sundu. Bunlardan pek çoğu zaten bizim kırmızı çizgimizdir. Bu şartları kabul edin. Yani biz size feyz verelim. Yeni dönemdeki yönetim anlayışınızı, paradigmanızı bunun üzerine kurun. O zaman size katılırız. Diyecekler ki o zaman bakın tabela AK Parti ama içeriği bizim istediğimiz gibi Yeniden Refah Partisi. Ya ben de şunu söylüyorum. Sözlerinde duracakları ne malum? Yani bunu benimsedik tamam siz gelin diye sizi kandırmayacakları ne malum. Seçimden sonra sözlerinde duracaklarını kim garanti edebilir? Aynı durum Millet İttifakı için de geçerli bu arada. Hani seçimden sonra bütün şu ana kadar ertelenmiş olan önemli hususlardaki güç çekişmelerinin gündeme geleceği bir vakit olacaktır. Ve ondan sonra da zaten acaba erken seçime mi gidilecek tekrardan yoksa anlaşmanın yolunu bulurlar mı? İşte İstanbul Sözleşmesi, cemaatler, tarikatlar, eğitim, ekonomi konusunda ne yapılacak? Bunlara ilişkin herhangi bir anlaşmazlık çıkarsa durum ne olur? Cumhurbaşkanı yardımcıları acaba Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla bir yetkin hale gelir, bir tasallut, bir vesayet mi doğar üzerinde? Bunların hepsi tartışma konusu. Bu da tıpkı İyi Parti'nin masaya dönmesi adına iki tane belediye başkanının, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde oraya Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak eklenebileceğine dair bir taviz verilmişti. Daha doğrusu bir protokole, bir anlaşmaya varılmıştı. Fakat burada da iki tane enteresan husus var. Birincisi Cumhurbaşkanı eğer seçilirse Kemal Kılıçdaroğlu, onun uygun gördüğü bir vakitte iki tane belediye başkanının Cumhurbaşkanı danışmanı, pardon, yardımcısı yapılması kararlaştırılmış durumda. Yani sözünü ister tutar ister tutmaz, hiçbir geçerliliği yok. Son kertede de bunu söyleyebilir. Cumhurbaşkanlığının bitmesine çok az bir zaman kala da bunu yapabilir. Bir ikincisi, belki daha da önemlisi, orada o protokolde isimleri yazmıyor belediye başkanlarının. Yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu diye bir şeyin geçerliliği yok o metinde. Diyorlar ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bir sene sonra yerel seçimler var. Belki oralardan kendilerine aday göstermeyecek Kemal Kılıçdaroğlu veya CHP yönetimi. Başka adaylar olacak. Onlar kazanırlarsa belki onlara Cumhurbaşkanı yardımcılığı verilecek bu noktada. Dolayısıyla bunların da hiçbirisi bir garanti içermiyor. Bir kesinlik arz etmiyor. Ha, burada eyalet sistemine mi geçilir vesaire, bir önceki yayında bunu konuşmuştuk. O halen daha benim için tartışmalı ve endişelenilmesi gereken bir mevzu. Fakat burada da Yeniden Refah Partisi'nin sunmuş olduğu 100 küsur maddelik tavsiyeler veya ne diyelim artık ona, bir istikamet, bir pusula benimsenir de gelin derlerse sözlerinde duracakları ne malum. Hani sözlerinde durmadıkları için zaten eleştirdiğiniz isimler bunlar. Dolayısıyla bir de tabii şu var, Hüdapar'la aynı yerde barındığınız zaman sizi bitirirler. Kimse kusura bakmasın. Yani madem ki bu bileşenler bitmeyi göze almışlar, Vatan Partisi de dahil olmak üzere buna. Madem öyle, siz de en azından bir başka alternatifi orada arz edin. Ha, genç, dinamik, şuurlu, konusunun farkında, ilme bilme saygı duyan, doğruları yapmak için harekete geçtiğini gösteren bir aday profili çiziyor Sayın Fatih Erbakan. Ama unutulmasın ki evvel Refik ba'del Tarik denmiş. Yani evvela yol arkadaşınızı seçin, ondan sonra yolunuzu seçin. Yola çıkın. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer almak şu an Yeniden Refah Partisi'ne kaybettirebilir. Aynı şey Memleket Partisi'nin Millet İttifakı'na katılması veya destek vermesi durumunda da yaşanabilir. Zaten onlar olmadığı için, yani Millet İttifakı nasıl oy alacak? Cumhur İttifakı olmayarak. Yani kendisinin Cumhur İttifakı olmadığı, oradakiler gibi olmadığı bir alternatif sunduğu varsayımıyla. Cumhur İttifakı da aynı şekilde oy alacak. Bu saydığımız isimler, yani Muharrem İnce ve Memleket Partisi, bunun yanı sıra Yeniden Refah Partisi gibi oy potansiyeli büyük olan isimlerde bu iki ittifak gibi olmamakla oy topluyorlardı. Yeni seçenekler sunuyorlardı. Onlara benzeşirlerse niye onlara oy verilsin? Azalarak yok olurlar. Bunu da unutmamak lazım. Ata İttifakı'nın durumunun ne olacağını zaten hakikaten bilemiyoruz. Aşırı sağ bir görünüme sahip oldular. Daha doğrusu aşırı milliyetçi diyelim. Sağ sol kavramları artık çok karışık durumda. Aşırı milliyetçi bir görünüme sahip oldular. Önerdikleri bazı hadiseler tabii ki faydalı. Sığınmacılar konusunda, milli ekonomi alakalı düzenlemeler konusunda, belki Devlet Planlama Teşkilatı'nın ıslah edilerek tekrardan yeniden açılması durumunda. Bunların pek çoğunda güzel tavsiyeleri var elbette. Kıymetli isimler orada görev alıyorlar. Fakat şu noktadan itibaren Rıfat Serdaroğlu ve Muharrem İnce gibi iki mutedil, aklı başında ismin varlığını o ittifaktan kaybederek muhtemelen güç kaybedeceklerdir diye düşünüyorum ben. Şimdi bu ittifaklar içerisinde bir ilkeye sahip olunup olunmadığını bir değerlendirecek olursak, 2002 senesinde böyle şeyleri konuşsaydık, yani şu Cumhur veya Millet İttifakı bileşenlerini dile getirseydik, insanlar fıkra zannedip gülerlerdi. 2023'te gerçek oluyor şu an. Ha, derler ki çok güzel bir koalisyon, bir Türkiye ittifakı, bütün farklı düşünenler belli uzlaşılarla gelecek vesaire. İyi hoş da bu sadece geçici süreliğine. Daha sonrasında tıpkı ilk meclisin kurulmasında olduğu gibi, yani 1921'den 23'e geçişte olduğu üzere diyelim, o anayasadan 24 anayasasını kabul eden meclise gelindiğindeki gibi çok fazla çıkar çatışması yaşanabilir ve en güçlü grubun diğerlerini tasfiye etmesi esastır. Bu yüzden de tekrardan koalisyon eğer yeterli milletvekili sayısına sahip olunmazsa birinci parti için sürekli bir tehdit oluşturacak. Hem Cumhurbaşkanı hem de mecliste çoğunluk olan o birinci ittifak partisi için. Dolayısıyla bir erken seçim veya tıpkı şu an AK Parti'nin MHP'ye bel bağlaması gibi çok daha az oya sahip olan partinin ittifak içerisinde çok daha fazla oya sahip birinci parti konumundaki iktidar bileşenine kendi arzularını dayatması gündeme gelebilir. Bunu da unutmayalım. Şu an zaten Millet İttifakı'nda da Cumhur İttifakı'nda da böylesi feragatlar, tavizler veriliyor. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi efendim, öncelikle bir Hüdapar bir vaka mı diyelim artık buna, ne diyelim, bir fenomeni mi, bir gerçeği mi? Bir gerçek var. Onu bir açıklayalım. Nedir bu? Şimdi Hizbullah örgütünü bilenler bilirler. Hizbullah'ın ortaya çıkışı temelde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde, bilhassa ama Güneydoğu'da şu sebeple olmuştur. Merhum Albay Arif Doğan, Jitem'i Ben Kurdum isimli eserinde anlatıyor. Diyor ki aslında Hizbullah diye bir şey yoktur. Kontr Hizbul diye bir şey vardır. Bunun da çıkma sebebi şudur. Orada PKK o dönemlerde çok güçlüydü. Fakat PKK'nın insanlara aşılamak istediği doktrin dinsizlik üzerinden koyu komünizm üzerinden geliyordu. İnsanlar da Kürtler çok dindar olduklarından dolayı buna o kadar da fazla, istenilen kadar fazla paye vermiyordu o yörede. Bu yüzden de aslında komünist olan kimseleri hoca kılığında bir şekilde halkın arasına karıştırıp cuma namazından sonra vesaire falan şaşırtıcı, tuhaf, çarpıtılmış vaazlarla onları PKK hareketine çekmekle alakalı bir uygulama gerçekleştirilmeye başlanmıştı. İstihbarat da bununla ilgili önlemleri aldı. JITEM'in ilk kadrosu bu aktif şekilde orada teröre diyelim en azından çanak tutmayan, uygulamalarıyla hatalar yapmayan, sadece istihbarat toplamaya ve çok nadir operasyon gerçekleştirmeye dayalı olan o JITEM, ilk JITEM şöyle bir çözüm bulmuş buna. Diyorlar ki efendim bu merhum liderleri diyelim Hüseyin Velioğlu önderliğinde 3-4 kişilik bir kitlemiz olsun. Orada bir yoklama yapılması adına, bir kamuoyu yoklaması yapılması adına ve de PKK'nın devşirmeye, tahrif etmeye, bir şekilde ifade etmeye çalıştığı zihinleri, insanları kendi bünyelerine devletin çekebilmesi adına bir oluşum kuruluyor. Nedir bu? Kontr Hizbul. Bu Kontr Hizbul'un temel sebebi Allah adına konuştuğunu varsayan o PKK'lıların, kılık değiştirmiş PKK'lıların söylediklerinin tam tersine dini hakikatleri onlara hatırlatacak ve onların PKK terör örgütüne bir şekilde intisap etmelerini, katılmalarını veya gönül vermelerini, sempati beslemelerini engelleyecek türden bir uygulama. Fakat bu 4 kişiyle başlayan ve silahsız olarak başlayan hadise daha sonrasında kontrolden çıkıyor. Bu niye böyle oluyor? Şimdi efendim PKK terör örgütünün arkasında tek bir devlet, tek bir odak yok. NATO'nun belki de bütün bileşenleri var, hatta daha da fazlası var. Yani Varşova Paktı'nın da üyeleri var bunun içerisinde. Rusya da destek verir. NATO'nun bileşenleri, Amerika'sı, Avrupa'sı, Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si hepsi birden destek verir. En az 10-15 tane ülkenin milli yönetimi artı istihbarat ajansları bunların yönetiminde bilfiil söz sahibidir ve mali yardımda da bulunurlar, destekte de bulunurlar. Hatta bu örgütlerin zaten kendi akılları falan yoktur. Onlar nasıl dışarıdan emir gelirse ona göre politikalarını belirlerler. Burada maşadırlar. Ama zaman içerisinde bu terör örgütünü diyelim kontrol eden güçler arasında bir çatışma olabilir ve yönetimde birisi diğerine baskın çıkabilir. Mesela Amerikan ekolü Fransız ekolünü bastırabilir. Bu noktada Fransız ekolü çareyi yörede örgütlenmiş başka hangi potansiyel varsa, mesela işte Hizbullah. Bunları kendi bünyesine katıp veya onlara destek verip serpiştirip PKK'nın bir zamanlar kontrol etmiş olduğu örgütün karşısına çıkartabilir. Nitekim Hizbullah haline gelmesi de bu hareketin, yani kontr Hizbul'un böyle olmuş. O ilk dönemlerinde sadece istihbarat toplayıp bir nevi daha sonra Gülen cemaatine diyelim FETÖ'ye özgülenen o faaliyetler, ona devredilen o faaliyetler kontr Hizbullah yapılmaya çalışılmış. Ama Hizbullah çok kısa süre içerisinde çok enteresan kökten dinci bazı insanların gelişiyle bir şeriat devleti oluşturmaya çalışan, yani kontr Hizbullah'dan Hizbullah'a geçişi anlatıyorum, bir şeriat devleti oluşturmaya çalışan, bunun yanı sıra Kürt şeriatçılığını ön plana çıkartan bir örgüte dönüştü. Bu sadece kendisi açısından var olan bir durum değil. Niye böylesi bir hareket doğdu ve bu hale serpildi? Çünkü gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerekse de Lübnan'da Hizbullahlar zaten mevcuttu. Yani Allah'ın hizbi, Allah'ın partisi olduğunu iddia eden örgütlenmeler mevcuttu. Ve bunların çoğunun arkasında da İran vardı, Şia vardı. Buradaki Hizbullah'ın da zamanla arkasına İran geçti. Hatta şu anki liderleri Edip Gümüş İran'da ikamet ediyor. Saklanıyor mu artık? Başka türlü bir hukuki durumu var mı? Orası başka bir konu. Ama zaman içerisinde Hizbullah böyle bir görünüm aldıktan sonra bilhassa Diyarbakır Mardin yöresinde terör estirmeye başladı. Şimdi efendim ortaya çıkış olarak hareket Hizbullah'ın Hizbullah olma noktasında hep derler ki işte kontr Hizbul vesaire falan Hüseyin Velioğlu vardı ama bir de 80'lerde Diyarbakır'da bir ilim kitap evi vardı. O zaten İran'a teşneydi, intisaplıydı, sempati besliyordu hatta. Devamında da Hizbullah bunlarla birleşti ve devamında önce menzille, menzil tarikatıyla diyelim, cemaati mi tarikatı mı artık onun kavramının arasındaki ayırdı lütfen siz bulun. Menzille çatıştı. Sonrasında da Zehra Vakfı ile çatıştı. Hatta Zehra Vakfı'nın liderlerinden birisini İzzettin Yıldırım'ı suikastla öldürdüler. Bunun yanı sıra Gonca Kuriş vardır. Kendisi bir feminist yazardı, Kürt feminist yazardı. Onun kaçırılıp işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Halit Güngen gibi bir gazeteci onların komando kamplarına benzer şekilde Türkiye'nin de desteklemiş olduğu, Milli İstihbarat'ın da desteklemiş olduğu bir takım kamplarda, kontrgerilla kamplarında eğitim aldıklarını öne sürdü. Hizbullah'ın orada devlet tarafından yetiştirildiğini öne sürdü. O da bir suikasta kurban gitti. Ve tabii ki bunların en ünlüsü bizim de bilmiş olduğumuz Diyarbakır'daki polis müdürümüz Gaffar Okkan, merhum şehit. Onun da devasa örgütlü bir suikasta, bir tertibe kurban gittiğini biliyoruz ve bunu da üstlenen Hizbullah oldu. Hizbullah orada evvela Domuz Bağcılar olarak anılıyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de mesela bu benzer şekilde işlenmişti. Hizbullah ismi verilmedi ama Domuz Bağcılar şeklinde o örgütün ismi hep konuşuldu. İşkence yöntemleri olarak bakıldığında PKK'dan çok da fazla bir farkı yok. Fakat işin enteresan noktası şu. O yörede yörenin demografisini, sosyolojisini değiştirmeyi başaramayan veya buna tenezzül etmeyen dönemin siyasi iktidarı veya vesayet unsurları aynı yöntemle tıpkı korucu yetiştirir gibi, korucuların yetiştirilmesinde de ve kullanılmasında da benzer bir hadise söz konusuydu, benzer bir mantık söz konusuydu. Burada PKK'ya karşı Hizbullah'ı palazlandırıp destekledi. Hatta şu an mesela Sadat'la beraber Hizbullah'ın bu noktada en tehlikeli iki tane yöre gücü olduğu söylenebilir. Fakat PKK'ya karşı orada faaliyet gösteriyor. Devletin resmi silahlı kuvvetleri, emniyet güçleri orada telef olmasın diye, bir şekilde ölmesinler, şehit olmasınlar diye bu unsurlar birbirleriyle çatıştırılıyor. Fakat sizin vatan toprağınızda çatıştırılıyor. Çatışmayı kendi topraklarınızdan çıkartamıyorsunuz. Yani zaten bu noktada iç savaşa kadar teşne, müsait, elverişli bir ortam sunuyorsunuz maalesef. Halbuki büyük devletler daima savaşı, kanı, şiddeti kendi ana karasından, kendi vatan topraklarından uzakta tutmayı becerenlerdir. Fakat biz sürekli bir işgal altında olduğumuzu, açıkçası veya bu tehlikenin var olduğunu görebiliyoruz. 2000'lerin başında Beykoz'da Hüseyin Velioğlu'na ve Çelik Kadro ekibe bir operasyon düzenlendi polis tarafından ve bir çatışma sırasında Hüseyin Velioğlu öldürüldü. Bundan sonrasında Hizbullah bastırılmış, çökmüş gibi göründü. Tıpkı bir zamanlar 90'ların başında PKK'nın veya 90'ların sonunda aynı şekilde Öcalan yakalanınca PKK'nın çökertildiği gibi. 93'te biliyorsunuzdur Öcalan ateşkes ilan etmişti. Görüşmeler başlayamadan Eşref Bitlis'in, Özal'ın, Adnan Kahveci'nin benzer şekilde öldürülmeleri gündeme geldi. Cemal Sever'in vesaire. Ve o süreç bozuldu. Sonra tekrardan çatışmalar başladı. Devamında 99'da lider yakalandı, Abdullah Öcalan. Ve devamında tekrardan çökertilmiş gibi görünmüştü PKK. Sonra başka güçlerin eliyle tekrardan palazlandırıldı. Burada da benzer bir şey oldu. Hizbullah Hüseyin Velioğlu'nun 2000'lerin başında öldürülmesiyle bitmiş gibi göründü ve Çelik kadrosunun. Sonrasında onlar Mustazaf Derneği olarak tekrar yapılandılar. Devamında da 2014'te, pardon 2012'de bu dernek kapatıldı. Sonrasında Hizbullah'la ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatıldı. O dönemlerde hatta şunu hiç unutmayalım. Kendileri diyorlardı ki Sayın Erdoğan ve AK Parti, Hizbullah'la bizi yan yana getiren, ismimizi yan yana zikreden şerefsizdir, namerttir. Enteresan bir konu. Şu an yan yana durumdalar. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü Hüdapar'ın başkanı beyefendi Zekeriya Yapıcıoğlu katılmış olduğu bir canlı yayında demişti ki biz Hizbullah'ı bir cemaat olarak görüyoruz, bir terör örgütü olarak görmüyoruz. Hani nelerden bahsediyor bu terör örgütü veya cemaat? Onlardan zaten birazdan bahsederim. Onu da söylemiş olayım. Fakat bu Mustazaf Derneği nasıl Hüdapar'a dönüştü onu hemen söyleyelim. 2012'den sonra işte NTV'de şurada burada vesaire falan haberleri yayınlanmıştı. 2014'te bir siyasi parti şeklinde tekrardan Mustazaf Derneği yapılanacak. Yani Hizbullah illegal tarafı, legal tarafı Mustazaf Derneği'ydi. Şimdi o dernek bir siyasi parti olarak tekrar yapılanacak kapatıldıktan sonra. Bunun adına da Hüdapar deniyor. Bu Hüdapar'ın şöyle enteresan bir durumu var. İşte söylemiştim 2018'de zaten AK Parti'ye destek vereceklerini açıklamışlardı. Bu ittifaklar ilk gündeme geldiğinde seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve genel seçimlerde. 2019'da da kendi güçlü oldukları Güneydoğu Anadolu illerinde aday çıkarmadılar yerel seçimlerde. AK Parti'nin adayını desteklediler. Cumhur İttifakı'nın çok pardon adayını desteklediler. Daha doğru bir tabir. Yani ilk kez bu destek açıklaması gündeme gelmiyor. Fakat şu an daha da kritik. Efendim neden bu böyle? Şunu unutmayalım. 2011, 2014, 2016 bunlar adına kritik süreçler. 2011'de Hizbullah'la alakalı ne kadar insan varsa Edip Gümüş de buna dahil Çelik Kadro bunlar yargılanıyordu fakat serbest bırakıldılar. Adli denetim şartıyla tahliye edildiler sonra da kayıplara karıştılar. Kayıplara karıştılar ne oldu? Şeyh Said Seyireleri isminde bir paramiliter yapılanma kurdular. Sadat gibi düşünelim. Kendileri de hani burada nasıl ki işte KCK diye bir şey çıktı PKK bitirilmeye çalışıldıktan sonra burada da kendileri işte Hizbullah'tan sonra bir de alt kadro olarak böyle bir şey yapıp Hendek olayları vesaire döneminden de itibaren HDP'yle ve PKK ile cebelleşen ana unsur şeklinde desteklendiler. Desteklendiklerini nereden biliyoruz? Şu an sendikalar kapsamında Türkiye'de bir numaralı güç Memur Sen'de. Memur Sen AK Parti'nin hususi olarak desteklediği, büyüttüğü bu yüzden de belki de tekel ve kartel durumundaki sendika. Bunun içerisinden biraz da Diyarbakır, Batman, Mardin gibi illerde özellikle de sağlık hani menzilcilere havale edildi hep denirdi. Özellikle de Recep Akdağ döneminde. Burada da liselerde, ortaokullarda, devlet okullarında ta eski 2000'li yılların başında veya oralara gelmeden evvel Hizbullah'ın yönetici kadrosunda bulunan ve sonradan sanık olarak davalarda yer alıp tahliye edilen kimseler el altından oraya hoca olarak, müdür olarak sokuldu. Memur sen aracılığıyla. Bunların hepsi memur sen üyesi. Bu bir açıkçası kadrolaşma hareketi ve tabii ki buna izin veren de AK Parti hükümetiydi. Bunu el altından bir şekilde destekleyen. Onlar da diyorlar ki ya asıl bizim terörle hiçbir işimiz yok. Yasin Börü vardı bizim mensubumuz. O hunharca katledildi. İşte Hizbullah'ın yaptıklarıyla biz bir tutunamayız. Tıpkı işte HDP ile PKK'nın arasındaki diyaloğa benzer şekilde bir dargın, bir barışık, bir sever, bir lanetler durum söz konusu. Ha bu arada Şeyh Said Seyyireleri ismi, yani bu Seyyire'yi falan bir tarafa bırakıyoruz. Şeyh Said ismi çok abes karşılanmasın. Şimdi efendim bir Abdülmelik Fırat vardı, Hakbar'ın kurucusu. Orada da kendileri tamamen işte Kürt ayrılıkçı oluşum ama dindar değil. Başka türlü etkiler vesaire üzerinden devam eden ve şu anda da seçime katılabilecek olan bir parti. Daha evvellerden duymuşsunuzdur. Ne zaman bir TRT için seçime çıkılması gündeme gelse, yani parti temsilcilerinin TRT'de çıkıp seçim beyannamesini okuduğu bir yayın olsa kendileri Kürtçe konuşurdu sadece. Ve koyu komünist bir anlayışa sahipler. Onlar da ayrılıkçı. Onların kurucusu Abdülmelik Fırat. Abdülmelik Fırat Şeyh Said'in torunlarından bir tanesiydi. Bunu unutmayalım. Aynı şekilde Şeyh Said Seyyireleri adıyla burada kendileri bir paramiliter oluşum daha kurdular. Hüdapar ve Hizbullah kanadından bahsediyoruz. Onlar da diyorlar ki Şeyh Said'den özür dilensin. Türkiye ile alakalı Türklük unsurunu içeren her türlü ibare kaldırılsın vesaire, bunun üzerinden hareket ediyorlar. Daha detaylı bir şekilde okuyacağız. Fakat devlette zaten şu an aslında kadınlara karşı son derece korkunç bir takım yaklaşımları barındıran, bünyesinde zihniyet olarak bunu benimseyen, tamamen bir Kürt şeriatçılığını ve ayrılıkçılığı savunan, yani HDP'den tek farkı onlar belki hani gene ayrılıkçı Kürt hareketi fakat solculuğu da bünyelerinde barındırıyor olabilirler vesaire. Hani bunu da bir hesaba katıyoruz PKK'dan gelinen bir süreç olduğundan dolayı. Diğer tarafta ise aynı şekilde ayrılıkçı bir Kürt hareketi var fakat bunlar da İslamcı şeriatçı. Yani hem etnik milliyetçilik var hem de üstüne bir de şeriatçılık var. Yani aradaki belki tek fark bu. Ha oy potansiyeli olarak baktığımız vakit HDP'nin yanına bile yaklaşamayacak kadar ufak bir oyu var. Fakat hem terör ile bir şekilde iltisaklı bulunduğu düşünüldüğünden dolayı diyelim, artık iddia edildiği bile geçildi ama hani halen daha hukuk karşımıza çıkabilir bu noktada nedense. Diyelim ki birebir doğrudan bir iltisak yok ama öyle olduğu iddia ediliyor. O noktadan itibaren operasyonlar düzenlemesi mümkün. Yani buna bir kudreti olduğu söyleniyor. Çünkü hani hepimizin duymuş olabileceği üzere enseden kurşun sıkarak sokak ortasında suikastlar gerçekleştirmek, infaz etmek veya domuz bağı yöntemleri bizim askerden hatırlıyorum. Oradan gelen arkadaşlar anlatıyorlardı. En güçlüler bunlar orada maalesef. Hani pek çok şehrin yönetimini bile ele geçirmiş durumdalar. Orada devlet yok, bunlar var vesaire gibisinden söylemler işitmiştik. Dolayısıyla tehlikeli mi? Tabii ki tehlikeli. Bunu unutmamakta fayda görüyorum. Bunun dışında kendileri tıpkı Kuzey Irak'ta, Suriye'de olduğu üzere diğer radikal Kürt İslamcı partilerle de etkileşim içerisindeler. Bunu da bir şekilde göz ardı etmemek gerekiyor. Peki niye AK Parti en baştan itibaren buraya doğru bir yönelim sergiledi? Çünkü 2010'ların sonuna doğru, 2018-2019 döneminde bilhassa bir genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir de genel değil yerel seçim oldu malumunuz. Bu dönemlerde aslında HDP'nin çok fazla oy alabildiği yerlerden o dönemde AK Parti'de oy çıkartabiliyordu. Fakat oyunu kendi en azından kemik kitlesi içerisinde sıklaştırabilmek ve bir takım iktidardaki olumsuzlukların görmezden gelinmesini sağlamak adına daha ayrımcı konuşmalar yaptırıldı. Denildi ki işte nasıl olur da HDP CHP'ye gider destek verir genel seçimlerde ve yerel seçimlerde. 2015'te de bunların nelere yol açtığını gördünüz vesaire. İyice bir ayrıştırmacı, iyice hani Kürtler şöyledir böyledir veya buradaki seçmen kitlesinin oy psikolojisi bu şekilde sakattır diye bir ayrıştırma güdüldü. O noktadan itibaren HDP seçmeni zaten gerek tepki olarak gerek HDP'nin baskısıyla AK Parti'ye oy vermekten uzaklaştı. Peki AK Parti oraları bir şekilde tekrardan elinde tutmak istiyor mu veya Cumhur İttifakı? Bunun da tabii ki yolunu orada bulunan diğer güçlerle benzer seçmen kitlesi içeren ve aynı şekilde belki HDP'nin seçmenine de zorla veya ikna yöntemiyle gel diyebilecek, Cumhur İttifakı'na oy vermesini sağlayabilecek bileşenlerle, hazır müesses diyelim kurumlarla işbirliğine gidiliyor. Dolayısıyla her bir oy kırıntısının önemi var mı? Var. Bunu da burada görüyoruz. Fakat hiçbir şekilde olumlu sinyal vermediğini de belirtelim. Kendilerinin buradaki parti programından görüşleri okuyalım efendim. Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon tartışılabilmelidir. Kürtçe ikinci resmi dil olmalıdır. Şeyh Said'in yakınlarından özür dilenmelidir. Ne mutlu Türk'üm diyene yazısı silinmelidir. Türklük değil, Türkiye'lilik konuşulmalıdır. Efendim aynı zamanda Seyit Rıza'dan ve Said Nursi'den de aynı şekilde bir ihtiram talebi var. Yani onlara dair mutlaka ki mezarlarının yeri belli olsun, bir şekilde özür dilensin, iade-i itibar yapılsın. Aynı zamanda istiklal mahkemeleriyle ilgili bütün arşivler açılsın, medreseler iyileştirilsin, asli fonksiyonlarına kavuşturulsun. Medreselere dışında farkındaysanız diğeri HDP ile zaten neredeyse aynı, birebir. Geri kalan noktalarda zaten hani internette çok sık bulabilirsiniz kendi parti programları gizli saklı bir şey olmadığından dolayı. İşte köy yakma ve zorunlu göç olaylarının hesabı sorulmalı. Ergenekon, Jiten ve benzeri yapılanmaların bölgede yaptığı hukuksuzluklar çok pardon derinlemesine daha ne soruşturulacak? Yani Ergenekon, Balyoz davaları bunlar için yapılmadı mı? Sapına kadar soruşturulmadı mı? Daha da mı ötesi var? Başka türlü bir şey mi var? Hani bu burada bulunan metinlerden pek çoğuna HDP'nin de bir zamanlar veya şimdi parti programında rastlamak mümkün. Ortak noktaları şu, her ikisi de aslında federasyonu, eyalet sistemini özellikle yani ayrılıkçılığı savunuyorlar. Aralarındaki belki tek fark birinin Kürt şeriatçısı olması, hem Kürtçe hem İslamcı olması, diğerinin Kürtçü belki solcu olması diyelim daha esnada. Birini eleştirirken diğerinden taraf olmak hangi ittifak için nasıl bir perhiz ve lahana turşusu? Orası da artık sizin takdiriniz. Dolayısıyla ben açıkçası burada bu kadar fazla açıktan bu odakların desteğini almaya çalışan ittifakları kınıyorum. İnşallah bunlarla hiçbir şekilde bağı olmayan bir diğer aday, gerek Ata İttifakı'nın adayı, gerek bir başka bağımsız aday olacaksa veya şu ana kadar açıklanmayanlardan birisi, gerek Sayın Muharrem İnce, lütfen bunlarla araya mesafe koyup bize bir alternatif daha sunsun. Hiç değilse resmi olarak böyle bir omuz omuzalık açıklamasında bulunmasın. Çünkü hani vaziyet hiç iyiye gitmiyor. Onu da görüyoruz. Ha bir de tabii şu var. Bu deprem olayının öncesinde en son Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu açıklama şuydu. Yeter söz milletin diyeceğiz. Tıpkı Demokrat Parti'nin 1946 daha sonra 1950 seçimlerinde söylediği üzere. İyi hoş da Demokrat Parti bunu söylerken muhalefetteydi diyordu herkes. Nasıl bir tezattır, nasıl bir açıkçası hani oksimoron diyeceğim ama Galata meşhur veya oksimorondur. Artık bunun takdirini de size bırakıyorum. Burada hakikaten yeter söz milletin denildikten sonra bu milletin sözüne saygı duyulacak mı? İnşallah olur. Onu da bekleyip göreceğiz. Ama sandığa sahip çıkmakta çok büyük fayda var. Bunu tekrardan şimdiden de yinelemekte, vurgulamakta ben fayda görüyorum. Temel sebebi de bir hani seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, YSK mevzuatının veya YSK kararlarının herhangi bir yargı yoluna açık bulunmaması, yani herhangi bir yere onu şikayet edemiyor olmanız, bu yargı yolunun kapalılığı, bunların hepsi tedirgin edici hadiseler. Sandık güvenliği nasıl olacak? Oy güvenliği nasıl olacak? Oy güvenliğinden kastım şu, oylar bir şekilde giriliyor sisteme ama acaba o sistemin ucu nereye gidiyor? Kim kontrol ediyor o veri girişinden sonrasını? Bunların hepsinin teker teker denetlenip, mümkünse tekrardan parmak boyası gibi tedbirlerin getirilip bazı şeylerin yaşanması, yapılması, bir sandık ittifakının kurulması şart. Bunun dışında zaten sivil toplum kuruluşlarının da doğru örgütlenmesi, oy ve ötesi gibi bir takım kurumların bunu da şart olarak görüyoruz. Hiç değilse vatandaşların yapabileceği şeyler ve siyasi partilere de lütfen yapın diye kamuoyu baskısıyla dayatabileceği türden hadiseler bunlar. Bunu da unutmayalım. Devletin ismini de değiştirin diye bir talepleri vardı nifak grubunun. Evet, doğruya doğru. Hani her dakika zaten biraz daha taviz verildikçe, biraz daha kabul edildikçe mutlaka bir peşi sıra bir başka istek gelecektir. Daha aşırı bir istek gelecektir. Türk, Türkiyeli, bilmem ne bir değil. Bu vatandaş şu vatandaşlıkla eşit vesaire. Bu kimlik şu kimlikle eşit. Bunu yaptığınız zaman gördüğümüz üzere diğer devletlerde de birleştirmiyorsunuz, aksine bölüyorsunuz. Böyle ayrımlara hiç gitmeyip büyük kapsayıcılık içerisinde bir şeyleri ele alabildiğiniz zaman zaten siz büyüyorsunuz. O ayrımlara takılmadığınızı göstererek, bunların önemli olmadığını göstererek ve bu göstermeyi de uygulamalarda aynı şekilde hissettirmeyi sürdürerek. Yani resmiyette belki bir şekilde siz ayrımcı değilsiniz ama uygulamada, fiiliyatta son derece ayrımcı politikalar gidiyorsunuz. Bu maalesef yapıldı devletin belli bir yönetim mekanizmasının tasallutu altında bulunduğu zamanlarda, belli iktidarlar içerisinde. Maalesef bunlar yapıldı. Bu yüzden de bu mağduriyet psikolojisi, o demografi halen daha geçmiyor, dinmiyor. Bu da maalesef diyeceğimiz ve devletin ikinci yüzyılında, bu cumhuriyetin ikinci yüzyılında umarız hiç rastlamayacağı türden vakalar olur. Efendim. Bunun dışında sizin söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa ona da değinelim. Hani bunun sonrasında benim tabii ki şu noktada bir bağlantı kurmam tekrar gerekiyor. Malumunuzdur Sadat hep insanları ürküten bir paramiliter oluşum olarak şu an gündemdeki yerini koruyor. Bunun yanı sıra varsa eğer İBDAC, HAKPAR gibi bir takım oluşumlarla daha da ittifak yapma veya destek vesaire bulma imkanı. Bunun üzerine bir de Hizbullah yani Hüdapar eklenirse O noktadan itibaren işler tıpkı Selefi Vehhabi örgütlerin silahlanıp da Diyanet bünyesinde belli yerlere silah gömüp zamanını beklemesi gibi insanları ürkütebilir. Çıkma zamanı gelince işte farklı türden şeyler mi olacak? Sandık güvenliği, ülke güvenliği, iç savaşa doğru Allah muhafaza gidebilecek türden bir ortam. Bunların hepsi insanları korkutabiliyor. Ha, şunu da unutmayalım. Şimdi AK Parti ve Cumhur İttifakı şunu söylemişti. Taliban Afganistan'da tekrardan gündeme geldiğinde, güç olarak iktidara geldiği vakit şunu söylemişlerdi. Doğu Perinçek bile bunu söylemişti. Biz aslında kendimizi Taliban'a uzak görmüyoruz. Buyurun, Hüdapar da zaten Taliban'ın buradaki izdüşümlerinden bir tanesi. Tarz olarak. Hani parti programlarını tekrardan okuyabilirsiniz. Hani niye bu kadar gündeme getiriyoruz? Diyorlar ki ya HDP'ye niye bu kadar itiraz etmiyorsunuz? Ediyoruz. HDP şu an için mecliste grubu bulunan meşru bir parti fakat kapatma davası var haklarında. Sebebi de bu. Terörle iltisaklı oluyor olmaları gerekçesi. Halen daha araya mesafe koyamadıkları için samimiyetlerine inanılmıyor. Ha, resmi olarak görüşülmesinde tabii ki fayda var çünkü reddedemezsiniz. Varlar. Bunu ortadan kaldıracak türden bir takım tedbirler neler olabilir? Yani bu onlara oy verilmesine yol açan diyelim psikolojinin, sosyolojinin, demografinin, siyasetin ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi için neler yapabilir? Bunu yapacaksınız. Tabii ki kısa vadeli çözümler üzerinden gidildiği için hep en uzun vadede yıkıcı sistemler karşımıza çıkıyor. Umarız bu bir şekilde değişir. Biz ne HDP'ye destek veriyoruz açıkçası bu halleriyle ne de Hüdapar'a, hiçbirisine. Umarız hiçbirisiyle alakası olmayan bir diğer alternatif karşımıza çıkar. Samimiyetle bu kararının arkasında durur, iyi bir duruş örneği sergiler ve devamında da bir şekilde iktidara gelir veya iktidar bileşeni olur ve bu politikalarını devlette var etmeye sürdürür. İktidar da çok pardon bir şekilde bunu dile getirebilmeyi sürdürür. Biz de orada kendimizi bulabiliriz diye umuyorum. Alternatiflerin çok olmasında her zaman fayda vardır, bunu unutmayalım. Bunun tabii ki bir diğer izdüşümü şudur. Bu seçim için hep dile getiriliyor. Daha evvel bir bilen bir bölen durumu vardı. Oy bölmek vesaire durumu söz konusuydu. Bu seçimde öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bir defa ittifakların meclisle alakalı algoritması pek çok şeye gebe. Daha evvel söyledik. %7, %10 ittifak oylarının birleşmesi, birleşmemesi vesaire gibi bir takım incelikler söz konusu. Bunun dışında zaten Cumhurbaşkanlığı seçimi çift turlu yapılacağından dolayı ilk turda sandığa katılımı arttırmak adına ne kadar farklı seçmen kitlesine hitap eden ne kadar çok aday olursa o kadar iyi. Çünkü Ekmelettin İhsanoğlu'nun 2014'te katılmış olduğu aday, ortak aday olarak MHP CHP adayı olarak katıldığı seçimde sandığa katılım %74. Daha sonrasında 2018'de çok daha fazla sayıda aday çıktı ve çift turlu bir seçim söz konusu oldu. Bu sefer %86'lık bir katılım gerçekleşti. Daha da fazla seçmen kitlesine hitap edebilecek, alternatif oluşturabilecek aday varsa, katılabiliyorsa hiç değilse %90'a 95'e kadar eğer getirilebilirse seçime katılım. O noktadan itibaren herkes orada yeni yönetimde kendisini bulabildiğini, bu yönetimin, bu devletin, bu hükümetin bir parçası olduğunu ve bu ülkenin saygı değer fikrine hürmet gösterilen bir parçası olduğunu daha çok hisseder. O hükümetin de meşruiyeti daha da fazla olacaktır. Biz böyle bir alternatif ararken muhalefetin ısrarla insanlara aday olmayın baskısı yapması tek adamcılığın ters yansıması. Şimdi şöyle, aralarında nasıl bir muvazaa vardır onu bilemeyiz. Var mıdır ya da? Yani Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı bileşenleri arasından bahsediyorum. Veya dışarıdan herhangi bir şekilde bir müdahale var mıdır? O da başka bir söz, bir tartışmanın konusu. Bunu zamanı geldiğinde tekrardan yaparız. Fakat eski dönemin düşünce mekanizması maalesef burada kalmış. 91'deki o çok güzel çift turlu dar bölge vesaire seçimleri burada kalmadığı için, uzun süredir bambaşka yöntemlere alıştırıldığı için toplum maalesef ve maalesef hepiniz tek bir kişiyi destekleyin. Lütfen bütün cenahlar buraya destek versin. İyi hoş da sanıldığının aksine bu siyasi partiler gözü kapalı reisleri ne derse veya liderleri ne derse gidip o yönde oy kullanan aşiretler değil. Böyle bir yöntem yok. Yani seçmen kitlesi, her kimse o siyasi partinin, az evvel Yeniler Refah Partisi ve Memleket Partisi için konuştuğumuz hadise, bir şeylere tepki olarak, birilerinin karşıtlığı olarak gidip onu destekliyor. Onun da zaten karşıtı durduğu kişiyi destek vereceğini açıklamasından sonra gidip ona oy vermez, seçime katılmaz daha iyi. Yani oy vermez, başkasına oy verir değil bahsettiğim hadise. Kararsızlar ve seçime katılmayacağını söyleyenler halen daha çok ciddi bir yüzde. Bunu düşürmek adına zaten çok sayıda alternatifin olması hepimiz için avantaj. İkinci turda kimi destekleyecekler eğer ilk turda bu iş bitmezse? O noktadan itibaren birleşme söz konusu olabilir. Orada destekler açıklanır. Yani biz aday çıkarmıyoruz ama sizi destekleyeceğiz ikinci tur olursa vesaire diye. O noktadan itibaren bir anlam kazanır. Şu an kimsenin %50'yi kolay kolay elde edemeyeceği bir ilk tur geçmesi öngörülüyor. Burada tabii ki muhalefetin bütün uğraşı o %50'yi Cumhur İttifakı'nın adayı da alamasın ve tek başına ilk turda bu işi bitiremesin. 2018'in aksine. Dertleri bu. Bunu gerçekleştirmek adına da mümkün olan en fazla kitleyi oraya sokabilmek, seçim sandığına götürebilmek için en fazla sayıda adayı oraya bir şekilde çıkarmaları lazım. Çünkü bu adaylardan pek çoğu sanıldığının aksine veya belki de tahmin edildiği üzere diyelim, Cumhur İttifakı'nın seçmen kitlesinden oy alabilecek, onların oyunu çalabilecek potansiyele sahip. Şimdi şunu düşünelim. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, hatta Meral Akşener şu an iktidarda olan Cumhur İttifakı'ndan tarz, görüş bakımından hangi konularda ayrı? Aslında değil. Belki İyi Parti biraz daha merkez sağ temsil ediyor olabilir diğerlerine kıyasla ama onun da içinden kopup geldiği hareket Milliyetçi Hareket Partisi. Zaten aynı. Yani CHP'nin de içindeki kurmay kadrosunu hep konuşuyorduk önceki yayınlarda da. Kimler olduğunu biliyoruz. O noktadan itibaren biri diğerine çok ciddi anlamda bir alternatif mi? Evet, ikame edecek olarak baktığımızda biri diğerinin B takımı gibi. Hatta daha evvel oradan çıkanlar, gönderilenler vesaire bu tarafta yerini almış durumda. Temelde. Ama unutmayalım ki birinin bu sayede diğerinden oy çekmesi, oy çalması da son derece muhtemel. Ha, aralarında hangi ittifak kendisine ait olmayan seçmen grubuna atılım yapıyor? Şu an için gördüğümüz üzere CHP. Çünkü HDP ve TİP'le görüşmeye başladı. Şimdi evet, hemen Saltukkan kardeşiminkini okuyorum. O noktadan itibaren muhalefetin isteği Muharrem İnce ve diğer partilerin oyunu almak ama insanlara demediğini bırakmıyorlar. Benim hakkıma ne yüze talep edilecek geliyor. Şimdi veda Millet İttifakı için Mansur Yavaş daha doğru bir tercih olabilirdi. Mansur Yavaş'la alakalı şöyle kritik bir durum var. Gerçekten de o an öyle bir hava estiriliyordu ki depremle alakalı gündem unutturulmaya çalışıyor olmasına rağmen o durumda aslında bütün Millet İttifakı bileşenleri Mansur Yavaş'ı sorgusuz sualsiz koşulsuz orada evet bizim adayımız budur diye desteklese bu sefer gerçekten de Muharrem İnce ve benzer şekilde şu an Ata İttifakı'nı oluşturan kitle, seçmen kitlesi de aynı zamanda ve tabii ki siyasi partiler bunların tamamında bir destek verip çok enteresan bir noktaya gelinebilirdi. Ama şunu unutmayalım ki bir cumhurbaşkanı adayı olmak şu anki görevinizden istifa etmenizi gerektiriyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olmak için böyle bir şey söz konusu değil. Bu pansuman tedbiri getiren de rahmetli Burhan Kuzu'nun önderliğinde oluşturulan bir anayasa komisyonuydu ve 2019 seçimlerinde Binali Yıldırım o zaman meclis başkanıyken Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un adayı olabilsin. Seçilirse de buradaki görevinden de eksik kalmasın diye meclis başkanlığından istifa ettirildikten sonra eğer bir de Büyükşehir Belediye Başkanı olabilseydi orada Cumhurbaşkanı yardımcılığı verilecekti kendisine. Yani bu anayasa değişikliğinin buna el vermesi onu öngörüsüyle yani bir Binali Yıldırım öngörüsüyle olmuştu. Onun adaylığı ve kazanması ihtimali üzerinden bu imkan yaratılmıştı. Şimdi bu imkan iki farklı belediye başkanı için kullandırılacak deniliyor eğer seçim Millet İttifakı'nın lehine sonuçlanırsa. Dolayısıyla şimdi şunu görüyoruz. Mansur Yavaş gerçekten burada tartışmasız aday şeklinde gösterilseydi bu sefer HDP diyecekti ki demişti ki Garo Paylan ve Mithat Sancar bunu konuştular. O noktadan itibaren hayır biz böylesi bir şey istemiyoruz. Nedir işte efendim bir lokomotif eğer bir yere gidiyorsa makinisti değiştirmekle bu iş düzelmez. Yani Mansur Yavaş da aslında Cumhur İttifakı ile aynı zihniyete sahip. PKK'ya aynı bakış açısıyla bakıyor çok şükür ki ama HDP'ye ve Kürt seçmene karşı da aynı türden bir sıkıntılı bakış açısı var diye iddia ediyorlardı. Ben öyle bir kanaatte değilim ama hep zaten bu söylene geldi. Dolayısıyla bu sefer de onların sandığa gitmesi veya kendilerine ait bir aday çıkartıp işin farklı bir yere götürmesi söz konusu olabilirdi. Bu tercih yapılmadı. O kritik viraj bu şekilde geçilmedi diyelim. Şu noktadan itibaren birbirlerine çok fazla salvo yapmaktansa her iki ittifakın bileşenleri de şimdi bunu unutmayalım. Şimdi diyoruz ki İyi Parti ile CHP kurmayları birbirleriyle dalaşıyor. Gelecek Partisi ile Deva Partisi'nin bir zamanlar kurmayları birbirlerine girdi. İşte muhafazakar bir ittifak daha kuralım biz. İttifak içinde ittifak. Yani Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi başka türlü bir çekirdek ittifak daha tesis etsinler. Muhafazakar seçmenleri hep konsolide edebilmek adına, konsolide de hani sıklaştırmak, orada yoğunlaştırmak, biriktirmek, kazanmak adına diyelim. Bunu yapsınlar. Gelecek Partisi ile Deva Partisi'nin arasında çok büyük bir atışma çıkmıştı bundan 6-7 ay kadar evvel. Bunlar sürekli birbirlerine sallıyorlar. Şimdi de Milli Görüş'le alakalı bir vakıf. Saadet Partisi'ni tanımıyoruz biz. Onlar nasıl olur da CHP'ye destek verir? Nasıl olur da kendi binalarının önünde bu adaylığın açıklanmasına izin verirler? Erbakan Hoca'nın kemikleri sızlıyor vesaire gibi açıklamalar yaptı. Bunların olmasının yanı sıra sanılmasın ki Cumhur İttifakı'nda da işler çok fazla süt liman. Daha bundan çok kısa bir süre evvel Semih Yalçın, MHP'nin kodamanlarından bir tanesi. Sevin ya da sevmeyin. AK Parti ile alakalı bir başka diyelim milletvekiliyle atışma yaşadı. Dediler ki AK Partililer MHP ile şu an ittifak içerisinde olmak cinnet geçirmek, cinnet hali gibi bir şey. Onlar da dediler ki siz rezaletin önde gidenisiniz, rezilin önde gidenisiniz. Bir daha ağzınızı açmayın. Yani bunların arasında da hiç öyle tamamen sapına kadar ölümüne kankayız tarzında bir ittifak vesaire falan yok. Olmaması da lazım zaten. Körü körüne niye insanlar birbirlerini böyle durumlarda siyasette desteklesinler? Ama her iki tarafta da birbirlerine bir atışma, bir giydirme, bir ufak sıkıntı çıksa daima çok acı bir şekilde kusurlarını söyleyip zaten siz böyleydiniz, en baştan da böylesiniz. Yani biz aslında size lütufta bulunuyoruz, şans veriyoruz. Siz aslında rezenin önde gidersiniz. Sizin tek şansınız biziz. Siz de bunu değerlendirmiyorsanız kahrol düşman al sana bombe. Böyle bir mantık benimseniyordu. Ne oldu sonra? Herkes tweetlerini geri silmeye başladı. Özür dilendi, şu oldu bu oldu vesaire yutuldu. Hatta Merdan Yanardağ gibi isimler diyorlar ki biz şu an sadece o zaman İyi Parti masadan ayrıldığı vakit söylediklerimizi askıya aldık. Çünkü geri döndü ama unutmadık, özür de dilemiyoruz vesaire. Şimdi Millet İttifakı proje ittifakı değil mi? İyi Parti böyle bir şey söyledi. Şunu unutmayalım, her türlü ittifak bir proje. Bütün ittifaklar şu an için bir proje. Yapılacak başka bir şey yok çünkü siyasi konjonktür şu an buna elverişli. Bunu daha doğrusu şart koşuyor. Bir ittifakın içerisinde katılmanız neredeyse size dayatılıyor. Bütün ittifaklar bir proje. Yani Cumhur İttifakı şu an için proje değil mi? Proje. Ta Milliyetçi Cephe hükümetlerinden bu yana aslında bu iki kanadın, yani MHP ile artık siyasal İslam'ı temsil eden her kimse onun el ele kol kola yürüyebileceği düşünülür. Halbuki benim çok yakından bildiğim üzere neredeyse siyasal İslamcılar ülkücüleri veya milliyetçileri ümmetten saymıyorlar ellerinden gelseler. Bunun yanı sıra diğerleri de onları vatansever addetmiyorlar. Çünkü diyorlar ki bu ülkenin sınırları olması önemli değil. Biz sınırları devletleri düşünmüyoruz. Bizim için ümmet esastır. Vatan, vatandaşlık, bu vatan işte kan dökülerek, müdafaayla, şehit verilerek kazanıldı. Bunların önemi yok. Hepimiz evladı Fatihan olalım. Her birimiz tekrardan ümmet olalım. Sınırları bu şekilde kaldıralım bakış açısı var. Yani kendi vatanlarına karşı herhangi bir hassasiyetleri yok. Yani bunların arasında da sanıldığının aksine öyle çok gerçek anlamda bir dayanışma falan yok. Zorunluluktan ortaya çıkan en yakında kim olabilir? Buyurun gelin cilik söz konusu. Bunların tamamı da bir proje. Hatta şunu unutmayalım. Dindarlık ve milliyetçilik birbirlerine tam ters olsunlar diye ortaya çıkartılmış iki proje. Ta Vatikan ve Avrupa zamanından bahsediyoruz. Yani dindarlık başka bir şey temsil ediyor. Kilise, Vatikan Kilisesi orada başka bir şey temsil ediyor. Onun tasallutundan kurtulmak ve yerine bir başka paradigma koymak isteyenler de ülke sınırı, hanedan, vatan, millet bunları bir şekilde ön plana çıkartıyor. Vatan kavramı da bizde Namık Kemallerle geldi. Tanzimatla beraber geldi. Daha öncesinde padişah adına bir şey yapılıyordu. Mülk padişahındır. Saray. Bir şekilde hanedan. Bunlar uğruna yapılıyordu. Vatan daha sonradan ortaya çıkan bir hadise. Bizim buradaki hanedanlar gibi Batı'da da hanedanlar artı bir de Vatikan Kilisesi vardı. Yani milliyetçilikle dincilik veya dindarlık birbirlerine zıt, tezat teşkil ediyorlar. Biri diğerinin antitezi gibi neredeyse. Neyi kutsal sayacaksın, mukaddes sayacaksın? Bununla alakalı. Halbuki biz de burada etnik kimlikle dini kimlik iç içe geçtiği için çok rahat uzlaşabiliyor zannediliyor. Buyurun uzlaşabiliyorsa ne kadar uzlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bütün ittifaklar proje ittifak. Onu da unutmayalım. Ha, şurası da ayrı bir vaka. Bunca farklı ismin, bunca farklı partinin bir araya gelebilmesi güzel bir koalisyon örneği gerçekten de. Ama ittifak bir şekilde başarıya ulaştıktan sonra ne olacak? Başarıya ulaşamazsa ne olacağını zaten biliyoruz. Sizin yüzünüzden oldu. Bizim şöyle aslında iyiydik, siz bozdunuz. Aslında bunlarla bir araya gelmek zaten en baştan hataydı vesaire vesaire gibi. Kazanırlarsa da bu sefer yağmur dindi, şemsiye kimde kalacak kavgası başlayabilir. Bunu gerçek anlamda egoları bastırarak mutedil bir şekilde idare etmek çok büyük bir reculiyet, bir irfan gerektiriyor. O da bunların, bu bileşenlerin hangisinde var, hangisinin böyle bir tecrübesi var, orası da büyük bir tartışma konusu. Farkındaysanız. Ha, CHP'nin oyları azalır mı ittifakın oyları artarken veya Kemal Kılıçdaroğlu eğer Cumhurbaşkanlığını kazanabilirse CHP baraj altı kalabilir mi bunun yanı sıra? Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Onu da birlikte göreceğiz. Böyle enteresan sürprizler yaşanabilir. Yani İyi Parti şu an bu yaşanılan süreçten sonra oy oranını arttırdı mı? Hayır. Muhtemelen daha da düşürdü. Çünkü her iki taraf bakımından da güvenilmez addediliyor. Madem geri dönecektin, niye rest çektin? Madem rest çektin, arkasında dursaydın. Ha bir de sen o zaman her türlü reste geri dönme ihtimalinde açık kapı şeklinde bırakıyorsun. Biz senin dik duruşundan, kararlılığından ne anladık? Nasıl birleşeceğiz biz senin güdümünde veya şemsiyenin içerisinde? Bir de böyle bir durum var. Dolayısıyla şu an için maalesef ittifaklar arasında herhangi bir samimiyet olmadığı gibi bu samimiyeti bu seçim için belki de bu içtenliği aramak bir gaflet olabilir. Çok iyi niyetlilik olabilir. Ne kadar fazla bileşenden oy alabiliyorlarsa resmi veya gayri resmi destek kanalları oluşturarak o kadar fazla şansı olacaktır. Bunun temel açılımını şöyle noktalamak lazım bence. Bilhassa Cumhur İttifakı bu seçimlerde paçasının tutuştuğunu biliyor. İşlerinin zora girdiğini biliyor. Eskisi kadar kazansa bile eskisi kadar rahat bir şekilde kazanamayacağını öngörmüş olmalı ki daha şimdiden böylesi tedbirlere başvurdu. Yoksa yeniden Refah'ın falan suratına bakmazlardı onlar. Siz kim oluyorsunuz ki vesaire derlerdi. Ve unutmayalım, Yeniden Refah Partisi kitlesinin özellikle de kurmay kademesinin pek çoğu da bundan birkaç yıl evvel parti yeni kurulduğu vakit siz seçimlerde mutlaka AK Parti ile ortak ittifak içerisine girersiniz vesaire diyen Cem Toker gibi isimlere çok büyük bir itirazla karşılık veriyorlardı. Hayır, biz tam tersine onlara bir şekilde minnet eylememek için kurulduk. Biz asıl milli görüşü temsil ediyoruz. Onlar ihanet etti vesaire vesaire. Bu Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin belli konularda uzlaşması çok daha muhtemel. Mesela işte kadına şiddet yasası ile alakalı bir değişiklik talebi öngörülüyor. Mesela İstanbul Sözleşmesi. Mesela Ayasofya, Mavi Vatan vesaire, bu konularda diğerlerine kıyasla veya cemaatler, tarikatlar bu konularda diğerlerine kıyasla daha fazla rahat koalisyon kurabileceklermiş, bir görüş birliğine, mutabakata varabileceklermiş gibi bir izlenim var. Ama bu sadece bir izlenim. Kim neyin peşinde göreceğiz. Yeniden Refah Partisi bu arada buraya taş da koyabilir bu noktada. Hani istekler kabul olmazsa, parti kademesi reddederse o noktadan itibaren bakınız biz böylesi reçeteler sunduk, onlar reddetti deyip oy oranını arttırabilir. Bazı konularda reddediş sizi aslında yükseltebilir. Biz Doğru Parti'de de bunu görebiliriz. Rıfat Serdaroğlu'nun Ata İttifakı'ndan ayrılan, daha fazla aday çıkartılmasını biz şu an için uygun bulmuyoruz diyerek aslında belki de yanlış bir düşünceyle bu seçim için oradan çekilen bir parti oy oranını arttırabilir. Benzer şekilde Muharrem İnce'nin de Memleket Partisi'nin de oy oranını bu reddedişten sonra arttırdığını görüyoruz. Bir de tabii ki depremde sergiledikleri duruş, görünüm sebebiyle hem İşçi Partisi'nin hem de Memleket Partisi'nin oyları hayli arttı. Üye sayısı da arttı. Bunu da belirtmekte fayda var. Devlet olmayan namzet kim varsa gerçekten devlet olmanın gerekliliğini yerine getirerek insanlara bir şeyleri ispat ediyor. Ne kadar güzel. Öyle kenarda köşede durarak sadece vaazlar vererek veya belli sebeplerden ötürü eksik bırakılan şeylerden ötürü sürekli helallik isteyerek bu işler olmuyor. Olup olmadığında gerçekten benim bu konuda yanılıp yanılmadığımı da sandıkta göreceğiz efendim. Bu konuyu ben burada sizin söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa noktalayacağım. Daha belki mutedil ama bununla da biraz bağlantılı olabilecek bir konuya geçeceğim. Kurban psikolojisi konusuna geçeceğim. Hemen sizlerden gelen bir şey var mı diye bakıyorum. Evet, şu an için yok görünüyor. Peki. Efendim. Kurban psikolojisi. Literatürde kurban psikolojisi uzun süredir, hatta kronik bir şekilde diyebileceğimiz mağduriyet hissiyatına sahip insanlarda ortaya çıkıyor. Bu mağduriyetin tabii ki belli tezahürleri var. Diyorlar ki neden hep bunlar benim başıma geliyor? Bir şekilde hayatımın aşkını bulamıyorum, kendime çekemiyorum. Belki de demek ki ben böylesi güzel şeylere layık değilim. Keşke, pişmanlıklar da tabii ki var. Keşke şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım, buna evet deseydim, bunu kaçırmasaydım. Hep geleceği düşünmektense geçmişe takılıp kalmalar, kaçırdıklarına yanmalar. Acaba hep benim yüzümden mi oluyor? Sıkıntı çok mu bende? Vesaire. Veya bir kişiyle mukayese edilmek burada çok fazla karşımıza çıkıyor literatürde. Şu kişi benden daha başarılı. İşte hep örnek gösterirler. Komşunun çocuğu şunu yapabiliyor, sen yapamıyorsun. Bak kardeşim böyle yapıyor, sen yapamıyorsun. Vesaire vesaire gibi. Bak sınıf arkadaşların ne kadar güzel, akranların şöyle oldu, sen olamıyorsun gibi. Bu da tabii ki bir başka tezahür. Bunun yanı sıra ne yaparsam yapayım başaramıyorum. Ne kadar denersem deneyeyim, yıldızım düşük, şansım yaver gitmiyor. Veya benim yapabileceğim bu kadar, kapasitem bu kadar, elimden daha fazlası gelmiyor. Yılgınlık, bıkkınlık, vazgeçmişlik, koyvermişlik ve bunun bir şekilde sizin kaderiniz olduğu ve değişmeyeceğine dair bir deterministik düşünce. Bunun başka psikolojik yansımaları da var. Başaramama bir eğilim şeklinde artık hal alıyor. Çünkü psikolojik olarak kendinizi zaten nasıl olsa başaramayacağım durumuna hazırlıyorsunuz. Başka bir ihtimal olamayacakmış gibi. Bu yüzden kendinizi hakir görüyorsunuz, hor görüyorsunuz. Böyle bir eğilim var. Kendiniz hatta acıma durumundasınız. İyi şeyleri hak etmeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Ne kadar çaba gösterirseniz gösterin. Bir umut var belki içinizde bir şeyler değişir diye ama sizin şu ana kadar denemiş olduğunuz veya kapasitenizin yettiği yöntemlerle buna ulaşamayacağınız hissiyatınızda söz konusu. Dolayısıyla açıkçası sonunda bahsedeceğim. Siz bir kurtarıcı bekliyorsunuz bir şeylerin sizin adınıza değişmesi için. Devam edelim. Sürekli olarak bir hata korkusu var. Ay böyle bir şey yaparsam gene bir hataya mı imza atmış olurum? Bunu da mı kaybederim vesaire? Bu yüzden de harekete geçememe, çok tereddütte kalma. Sonra da ahlanıp vahlanma şansları kaçırdığınız için. Seçimlerinin ve kararların sorumluluğunu alamama durumu. Hatta suçu ve mesuliyeti başkasına atma. Bunu yakın zamanda ben birisiyle yaşadım mesela. En son hani ben bunları böyle yapamıyorum, bana büyü mü yapıldı acaba gibisinden bir psikolojiye girmişti. En son artık bir sorumlu, bir suçlu bulunamadığı için oraya veriliyor. Yani bir şekilde metafizik, parapsikolojik bir şeyin olması lazım. Çünkü zaten başka türlüsü mümkün olamaz veya artık düşündüm düşündüm tek bu olabilir. Halbuki kendini doğru düzgün gözden geçirmeyip, değerlendirmeyip, neleri yapıp yapamayacağı konusunda herhangi bir akıl sağlığıyla teraziye tartma ihtimali olmayan insanlarda bu eğilim var. Suçu başkasına atma, yaptıklarının sorumluluğunu almama. Aslında ben yapmadım, kader böyle istedi. Zaten benim şansım hep böyle. Bundan daha fazlası bana müstahak değil hiçbir zaman. Ben ne kim? Kimim ki daha güzel şeylere layık olayım gibisinden. Kendini sürekli mağdur hissetmek, şanssız hissetmek, yalnız hissetmek, kandırılmış, aldatılmış veya yanlış anlaşılmış hissetmek, anlaşılamadığınız hissiyatıyla yanıp kavrulmak ve daha da enteresanı etrafınızda bu konuda herhangi bir teselli etme çabası varsa veya çözüm önerisi sunanlar varsa doğrudan reddetmek. Yani bir şekilde bir kendinizi çıkmaza almak. Biz bu mağduriyet edebiyatını ve kurban psikolojisini siyasette zaten sıklıkla görmüş durumdayız. Onu da söyleyelim. Peki bu neden oluyor? Efendim, çocuklukta, ailede ve arkadaşlarda hep kişiye güçsüz olduğu hissettirildiyse, hata hep başkasında arandıysa, bir eğilim olarak sizin rol model benimsediğiniz insanlar yetişme çağınızda, eğer hataların sorumluluğunu almayıp hep suçu başkalarına atan, mızıkçılık yapan eyyamcı insanlarsa siz de öyle yetişiyorsunuz. Onlardan öyle görerek doğrusunu bu zannedip öğrendiğiniz için. Veya daha da enteresanı, aslında doğru düzgün sevgi şefkat görmemek çocuklukta ve sadece ağlayınca, sıkıntıya girince, bir dert, bir mağduriyet sahibi olunca ilgi, sevgi ve şefkat göreceğinizi düşünmek. Bunlar kurban psikolojisine girip çıkamamanın sebepleri. Halbuki Nietzsche ne diyor? Tanrı öldü. Bakunin de ne diyordu? Tanrı ölsün ondan evvel. Niye? Bazı şeylerin sorumluluğunu işte mukadderat, Allah böyle istedi, kaderim böyleymiş, yazgıymış demeden evvel direksiyona kendin geç, eylemlerinin bütün ahlaki ve fiili bütün sorumluluğunu kendi başına almayı başar. Başrolde sen varsın. Bunu söylüyorlar. İnsan biraz artık yaptığının sorumluluğunu almalı, kendi potansiyelini fark etmeli ve her şeyde de yapıp yapıp suçu başkasına atarak bir eyyamcılığa, bir riyakarlığa imza atmamalı. Bunu biz Muaviye'de de gördük mesela İslam tarihinde. Hani ölmesini istemeseydi Allah, o zaten şu an ölmezdi. Allah istediği için öldü gibi. Ne olursa olsun her oluş Allah'tandır. Doğru, ama bu açılımı bu değil. Yani iyilik de kötülük de, hayır da şer de oradan gelir, ama siz seçeneklerinizin arasından bazı şeyleri tercih ederek kaderinizin ne olacağını belirlersiniz. Bunun dışında bir deterministik yaklaşım varsa, zaten ben böyle yapacak, yapsam da yapmasam da Allah böylesini istiyordu, böyle olacaktı. Benim ne yaptığımın bir önemi yok. Zaten kötü gidecek, zaten şöyle olacak vesaire vesaire. Bunu reddetmek için zaten o akılcılık, o belki de hani ateizmin başlangıcı olarak ortaya çıkan bir tepki hareketi çok faydalı oldu. İnsana kendi sorumluluklarını, kapasitesini, bilincini, şuurunu anlatacak, onu beşerden adama, Adem'e yükseltecek olan hadise, neler yapabileceğini görmesi ve bütün ahlaki sorumluluğunu alabilmesi eylemlerinin. Devamında başka neler olabilir efendim? Şimdi bir özgüven, bir cesaret, hatta korktuğunuz şeylere karşı üstüne gitmek için bir inat sergilemeniz son derece önemli. Ama bunun bir diğer yolu daha var. Eğer bir mukayeseden muzdaripseniz, yani komşunun çocuğu yapıyor, ben niye yapamıyorum, veya komşunun çocuğu yapıyor, sen niye yapamıyorsun deniyorsa size, bu mukayeseden vazgeçilmesi. Derhal bunun olmadığı bir ortam kurmak, eğer bu kıyaslamayı kendiniz yapıyorsanız bunu yapmayı bırakmak. Hiç kimse bir diğeriyle aynı olmadığı için şartlar hiçbir şekilde eşit değil. Bu bir eğer rekabetse bile. Dolayısıyla herkes kendine özgü bir şekilde kendinden menkul, kendinden mesul. Onunla aynı şeyi yapmak, aynı mertebeye gelmek, aynı işleri başarmak vesaire durumunda değilsiniz. Çünkü onunla aynı değilsiniz. Sizinkisi farklı bir hikaye olacak. Kendinize en uygun şeyi en güzel şekilde yapmaya çalışın. Olmadıysa, başaramadıysanız, gerekirse yöntemlerinizi değiştirin, ama mutlaka tekrardan deneyin. Çünkü yapmak istediğiniz şeyler ortadan kalkmamış belli ki. Bu kurban psikolojisi bunun içerisinden çıkamayıp bir beyaz atlı prens, bir kahraman, bir mesih beklediğiniz izlenimini uyandırır. Bunun iz düşümüdür. Bunu yapmamak gerekiyor. Çünkü tıpkı siyasette olduğu gibi, kendi işimizi kendimiz göremezsek, hep başkalarına iltisaklı olursak, kendi göbek bağımızı kesemezsek, daima o kurtarıcıya muhtaç görüneceğiz. Bir şeyler yapmak için onu bekleyeceğiz. Kendi işimizi kendimiz göremez noktada kalacağız. Elbette ki böyle olduğu zaman da bizi çoban misali güdenler çok olur. Bu yüzden de bunu bir şekilde atmak gerekiyor. insanın zihninin içerisinden. Aynı şekilde şu an mesela dünyayı belki de felakete sürüklemeyi kendilerine bir hak gören diyelim. Evanjelistler var. Armagedon, yok oluşçular, kıyametçiler, Belhame-i Kübra benzer şekilde. Diyorlar ki biz ne kadar dünyayı yok oluşa sürüklersek Tanrı Mesih'i o zaman daha o kadar erken gönderir ve o da buradaki adil olmayan düzene son verip bizler için, inananlar için kendi cennetini yaratır vesaire vesaire. Tanrı'yı kıyamete zorluyorlar sırf bunun için. Böyle bir manyaklıktan bahsediyoruz. Bunların da tamamının bakış açısı Hristiyan Siyonizmi diyebileceğimiz hadise. Aslında biz hepimiz temelde aynı şeye inanıyoruz. Fakat bizim burada kendi kendimizi yönetemediğimiz aşikar. Mesih ne olur geri gelsin ve tekrardan bizi yönetecek olana cenneti kursun. Bizi buradan kendisi kurtarsın. Biz kendi kendimizi kurtaramayacağız çünkü aciziz. Madem öyle bu kadar acizsiniz, niye gelip sizi kurtarsın? Siz buna layık değilsiniz ki. Ne biçim müminlik bu? Bir de üstüne onlarda bir mesihçilik inancı var. Tekrardan kıyamet vakti gelip bizi kurtaracak. Bu yüzden de kıyameti erkene alma. Tanrı'yı kıyamete zorlayıp yeryüzüne Mesih'in inmesini sağlamaya çalışma durumu var. Aslında o da bir kurban psikolojisinin eseri. Onu da belirtelim. Bu yüzden de aslında bir an evvel bu kurban psikolojisinden çıkmakta şöyle bir fayda var. Ömür gelmiş geçiyor. Ahlanıp vahlanarak, hayıflanarak, sürekli keşkelerle vakit geçirerek sadece kendi ömrünüzü heba edersiniz. Kendi vaktinizi harcıyorsunuzdur. Ha, yakınlarınıza da negatiflik aşıladığınız için onlar da sizden uzaklaşır. Daha da beter yalnız kalırsınız. Ayrıca bencil duruma düşebilirsiniz. Çünkü kendi istekleriniz hiçbir şekilde olmayınca psikolojiniz bozulabilir. Şu ana kadarkilerin üstüne set çekmek şu anlamda kolay. Bir değişiklik yapmak. Tebdili mekan, tebdili kıyafet. Yeni bir iş, yeni bir ortam, yeni bir aile, yeni bir teşebbüs, yeni bir ilişki. Bunların hepsi sizi tazeleyecek olan hadiselerdir. Hiçbirimiz değil 10 yıl, 1 yıl önceki halimizle bile aynı değiliz. Hani hücrelerin yenilenmesinden şundan bundan bahsetmiyorum. Yaşadıklarımız bizi farklı hale getiriyor. Tecrübelerimiz, isteklerimiz değişiyor, inat seviyemiz değişiyor, motivasyonlarımız değişiyor. Buna uygun şekilde yaşamaya devam etmek lazım. Gençlik gitti mi bir daha geri gelmez. Bunu unutmayalım. Fırsatlardan faydalanmak istiyorsak doğru zamanda harekete geçip doğru zamanda kabuğumuza çekilmeyi bilmeliyiz. Bu yüzden de bir şeye aşırı bağlanmak, kendimizi ona kaptırmak sadece ve sadece bizim aleyhimize işler efendim. Diyelim sizin bu konuda belirtmek istediğiniz bazı hadiseler varsa ben tabii memnuniyetle dinlerim. Onu da ayrıca söyleyeyim, belirteyim. Yoksa eğer bu konuda benim için aslında bu kadar temelde bir başka konuya geçeceğim. Bakıyorum hemen. Şu an için bir şey yok gibi görünüyor. Pekala. Bugünkü son konumuz daha evvel de bahsetmiştik. Sanat ve kültür. Kelime anlamlarından yola çıkacağım temelde. Önce kültüre bakalım. Şimdi efendim kültür bilhassa İngilizce tanımında toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şeyi temsil ediyor. İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir deniyor. Bizde de benzer şekilde bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının toplamı, topu deniyor. Bir de toplum bilim olarak kültürü şöyle ifade etmişler. Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümü. Yani biz dünyayı imar ve iskana gelmişiz. Temelde burada bir şeyler üretiyoruz, yaratıyoruz, etrafımızı değiştiriyoruz. Bununla alakalı teknikleri ve idare etme mekanizmalarında maddi manevi miras şeklinde sonraki nesillere eğitim yoluyla aktarıyoruz. Aslında kültür güzel bir kelime değil bu noktada. Hars da güzel bir kelimedir yani birikim. Aslında bahsettiğimiz medeniyet ve medeniyet hafızası. Bunu teamüllerle, yaygın uygulamalarla, gelenek göreneklerle daha evvel işlerliği bir şekilde kanıtlanmış ve devamında da aslında varlığını, geçerliliğini sürdürmesinde fayda görülen fakat çağın gerekliliklerine göre de kendini uyarlamayı başaran bir hadisedir. Kültür bir düşünüş biçimidir, bir irfandır, bir inisiyatif alma sanatıdır, bir reculiyettir bu yüzden. Yani inisiyatif almak ne demek? Bir şekilde bir ihtiyaç bir yerde hasıl olduysa gereken her şeyi en uygun biçimde ona yapabilecek, orada gerçekleştirebilecek donanıma ve yazılıma sahip olmak, bu müktesebata sahip olmak kültürün ta kendisi. Eğer kültür sahibi bir insansanız zaten nerede ne gerekiyorsa o gerekliliği yaparsanız icabını yerine getirirsiniz. Fakat kültür kelimesi aslında bizde ve yurt dışında tıpkı cult veya cultivate kelimeleri gibi bir tanesi inanç, diğeri de toprakla alakalı bir şeyin bir semerenin elde edilmesi. Yani üretim. Bununla ilgili bazı şeylerin birleşiminden oluşuyor. Dolayısıyla toprağa, çiftçiliğe çok fazla bağlı. Kent hayatındaki kültür haddinden fazla değişken çünkü çok fazla bir nüfus var. Dolayısıyla bununla alakalı da ortaklaşa bir tanım yapmak çok kolay değil. Niye bu kadar fazla kültür var? Bunun içerisinde coğrafi, iklimsel koşullar da var. Yaşayan insanların temelde karakter farklılıkları da var, arzuları, istekleri. Bazı şeyler tabiatın elverişliliğiyle de son derece doğru orantılı. Yani bir yer aslında doğal geçim kaynaklarından pek çoğuna sahipse, diğeri değilse. Bu böyle sürebilir. Fakat yıllar sonra gelişen teknolojiyle o geçim kaynaklarına sahip olmadığı söylenen bölgelerde çok farklı cazip şeyler bulunursa, mesela Körfez ülkelerinin çoğu çöldür ama içinde petrol var. Şu an çok daha cazip belli noktalarda. Böyle şeyler olursa bu sefer kültür orada gerçekleşmeye başlar. Çünkü cazip olan neyse onlar oradadır. Fakat yönetim mekanizması bakımından bir geçmişteki devlet kültürleri yoksa, birikimleri, hafızaları, tecrübeleri, bir şeyleri hallediş biçimleri, doğru zamanda doğru şey yapmak konusundaki kabiliyetleri ve alışkanlıkları yoksa, bunların tamamının teamülüdür kültür bence. Bu yoksa zaten onların kültürünün herhangi bir işe yaradığı söylenemez ve zaten onlar esir kalırlar. Bunu da belirtmiş olalım. Peki sanat ne anlama geliyor? En genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi, dış dünyaya bir şekilde yansıması anlamını taşıyor. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişiyor. Bana göre, benim tanımıma göre, hatta Kurşun Asker kitabında da bunu belirtmiştim. Sanat sanatçı içindir. Evvela içinde bir şeyler yaratmaya, üretmeye, etrafında gördüğü bir şeye bir şeyler katmaya, kendinden bir yorum, bir yenilik katmaya dair, bir şeyleri değiştirmeye dair isteği olan herkesin bu isteğini doğru kanallar vasıtasıyla dış dünyaya yansıtabilmesi, o istediği değişikliği ve yeniliği gerçekleştirebilmesi için sunulan vasıtadır. Dolayısıyla da en çok sanatçı içindir o sanat. Kendini ifade etme yolu yordamıdır. Ama bunun yanı sıra bazı enteresan kalıplar da var. Bazı, nasıl anlatalım, genel şemalar da var bunun için. Bir kalıp diyelim. Bu kalıpların bazıları mesela görsel sanatlar, işitsel sanatlar, gösteri sanatları vesaire vesaire gibi değişebiliyor. Burada amaç şu: insanın etrafında bulduğu herhangi bir şeyle, bilhassa da kendi bedeniyle ve donanımıyla, sesiyle mesela, hareketleriyle, bedensel emeği sayesinde var edebildiği her neyse işte onunla veya tarifleriyle diyelim. Etrafta eğer renk görebiliyorsa o renklerle, müzik yaratabiliyorsa o müzikle veya benzeri şekillerde kendini ifade etmesi, insanlarla iletişime geçip kendini anlatması, anlaşması, etkileşim sağlaması, bunun üzerinden ortak bir miras oluşturup bir antant kalıp bunun üzerinde bir kültür ortaya çıkarması. Yani kültürün beşiği sanattır bu noktada. Çünkü siz kendinizi var olan dümdüz yöntemler yerine çok daha akılda kalıcı, muhatabınıza yönelik olarak çok daha iyi hitap etmenizi sağlayan, onların ilgisini, alakanızı cezbetmenizi sağlayan bazı yöntemler kullanıyorsunuz ve sanatın temelinde bu oluşturuyor. Resim. Önce o mu çıktı? Müzik mi çıktı? Görsel hafıza mı, işitsel hafıza mı? Temelde 5 olarak kabul edilen duyu adedimiz. Bunların tamamının bize öğrettikleri temas, koku, tat. Bunlar üzerinden yapılan tasnifler, tanımlamalar. Ortaklaşa kelimelerle bunların ifade edilmesi, sonradan bunların kolay bir şekilde daha dönüştürülmesi, gündelik dile adapte edilmesi, uyarlanması. Bunlar üzerinden teknoloji geliştikçe yenilerinin eklenmesi. Mesela sinema, mesela fotoğraf. Şu an sanat 2.0 diyebileceğimiz dijital oyunlar. Bunların hepsi teknoloji sayesinde ortaya çıkan ve sanatı geliştiren, yeni sanat dallarını ekleyen gelişmeler, fenomenler diyelim. Dolayısıyla kültür ve sanat diye bir şeyi ele alıyorsak aslında bir toplumun hafızasını, bir medeniyetin temelde kütüphanesini hesaba katmamız gerekiyor. Fakat bunlar sadece yazılı kaynaklar değil, pratikte ameli, yani icraya dayalı da gereken yerde gerekli şekilde davranmak, söz söylemek, susmak, benzer şekilde bununla dair bir hukuk, bir teamül yaratmakla, common practice dediğimiz o teamülü yaratmakla, genel uygulamayı oluşturmakla ortaya çıkan hadise kültür. Bu sayede de insanlar işin özünü, felsefesini ve ondan sonra tekniğini, yolunu, yordamını anlayıp gereken irfana, var edebilme, düşünebilme, akıl yoluyla o sonuca kendisi bizzat varabilme, ezberden ziyade hal ve icap neyi gerektiriyorsa ona uygun davranabilme. Bu tarz bir irfana ve reculiyete sahip olmanın temel yolu kültürünüzün bu şekilde gelişmesidir. Güzel söz söyleme bunlardan biridir. Doğru yerde doğru sözü söylemek hakeza aynı şeydir. Jest, mimik, hareketler, bunlar bunun bir parçasıdır. Doğru veya güzel yazı, çizim, renkler, biliyorsunuz renkler ve kokular şu an bize bir şeyler satmak adına, bizde bazı iptilalıklar oluşturmak adına, bağımlılıklar demeyeyim de düşkünlükler diyelim oluşturmak adına son derece kullanılan hadiseler, kavramlar. Bunlarla kendinizi ifade edebildiğiniz gibi Sadece ve sadece bunlara kapılıp gidip aslında bambaşka şeylere de gark olunabilirsiniz. Toplumsal hafıza yerine kendi yok oluşunuzu da hazırlayabilirsiniz. Dolayısıyla bütün kelimeleri, bütün harfleri bilmek şiir yazmak için yeterli değildir. Bu sizin içinizden gelen yaratıcılığın kanalize edilmesi, sanat yoluyla ortaya çıkması, sizi sanatçı yapması, devamında da hitap etmek istediğiniz kitleyle sizi buluşturması ve bunun üzerinden bir mutabakat, toplumsal mutabakat oluşturup ama resmi ama gayri resmi alışkanlıklar yaratması. Sonrasında bu alışkanlıkların gelenek, görenek, örf, adet, töre kimileri için devamında da teamüle dönüşmesi. Belki zaman içerisinde bunu bir inanışa, ibadete, hatta bir hukuk, bir diğer resmi hukuk olarak belki yasaya evrilmesi gayet mümkün. Bütün bunların ortaya çıktığı noktalarda kültür ve sanat. Unutmayalım ki toplumsal hafızamız vardır bizim, kendi kültürlerimiz vardır. Bu toplumun içerisinde herkes aynı kanunlara uyar, herkese hitap etmese bile, fakat herkesin kültürü kendine hastır. İşte bu kadar farklı bir toplumsal hafızadan bahsediyoruz. Resmi tarih ne anlatırsa anlatsın, aslında var olan şey gereklilikleri mucibince yaşatılmayı sürdürülen kültür ve sanattır. Bu yüzden de bunu böyle bağlamakta fayda görüyorum efendim. Ben de bu konuyu naçizane böyle açıklayacağım ve eğer sizden gelen herhangi bir şey yoksa bu haftalık yayını burada noktalayacağım. Bakıyorum 1,5 saati geçmişiz. Oh ne ala. Umarım hani pek çok şey tekrarladık belki ama sürçülisan ettiysem, lafı güzaf ettiysem sizler için affolabilir. Umudum bu yönde. Bakalım sizlerden gelen herhangi bir şey var mı diye. Şu an için yok görünüyor. Evet. Efendim, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Canımız ne istersenin bu haftalık yayınının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrardan görüşünceye dek tabii ki şen kalın, esen kalın ve her zaman olduğu üzere merhum İsmet Badem abimizin o dillere pelesenk vecizesiyle sizlere veda edeceğim. Kapanışı yapacağım. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden vatan sevgisi eksik olmasın. Şen kalın, esen kalın. Hoşça kalın.